Ben Emel Aysever. Yepyeni bir yolculuğa RS FM'de sizle birlikte başlıyoruz. Hafta içi her gün, pazartesiden cumaya kadar, yani her sabah birlikte bir yolculuğa çıkıyoruz. Oyuna devam. Emel Aysever'le oyuna devam etmek istiyorsanız mutlaka buluşalım.
Bir de baktım ki işte orada, orada. Anladım ki çok yanılmışım. Beni seviyormuş oysa.
Onun sesi ta kendisi.
Geri gelmiş demek.
Sensiz diyor.
Yaşanmıyor.
Aşk bu olsa gerek.
Karanlıkta,
sokaklarda, elinde bir çiçek.
Beni arıyor,
beni soruyor.
Hayırdır inşallah.
Hey, neler oluyor hayatta? Bir de şu rüya gerçek olsa olsa, sabah olup uyanınca her şey de aynı kalsa.
Uzun desen uzun değil,
yol var önümde.
Günaydın. Oyuna devamda bir karlı sabahta sizle birlikteyiz. Bugün yarım saat bir rötar yaptık. Çünkü İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı bölgelerde sürücülerin birazcık zaafından kaynaklı olarak trafikte sorunlar yaşanıyor. Bu zaaf nedir? İşte zincir olması, kar lastiği takılması, ihtiyatlı bir yolculuk yapılması gerekiyor. Yol boyunca baktım, ana arterlerde yollar açık ama aralarda maalesef gereken önlemler alınmamış. Trafik yavaş yavaş arttıkça bir taraftan günün olağan akışı içerisinde belki yollar, ana yollar daha da rahatlayacak ama sokak aralarında, yan yollarda sıkıntı olduğunu size söyleyeyim. Oyuna devamdasınız. Sabah 7.30'da başladık bugün. Dediğim gibi İstanbul karlı bir sabaha uyandı. Kar sadece beyaz, gün aydınlanmış değil. Ben Enver Aysel ve ekip arkadaşlarım sabahın erken saatlerinde yola koyulduk. Hem gözlemlerimizi yaptık çevrede neler olup bitiyor diye, hem de sizinle buluşmak için geldik. Telefon numaramızı hatırlatayım. 0212 515 53 33 0212 515 96 18.
Alo, alo, alo, alo, alo, alo.
Alo, ben Şuşu. Adını soyadın. Ne hakkında konuşacaktınız?
Alo, günaydın. Benim adım Eyüp Ölge. İnsan Özdemi.
Kahramanmaraşlı Suluyeli köyünde yaşıyorum.
Sigen ben, günaydın.
Ve Gürcan ben İstanbul'dan. Günaydın.
Emre Aysever'le mi konuşacaksınız? Hadi o zaman arayın. 0212 515 96 18. Ne diyoruz? Alo, alo, alo. 0212 515 53 33. Daha önce bağlanmış mıydınız? Alo.
Evet, oyuna devam. Oyuna devam diyoruz. Sabah uyandık. Çocuklar mutlu çünkü karlı bir sabahta evde şimdi mışıl mışıl yataklarında uyuyorlar. Çalışan insanlarımızın bir kısmı bayağı eziyet çekecek bugün. Raylı sistemler sabaha kadar çalıştı. Onun dışında İstanbul'un hemen hemen her tarafında yoğun bir kar yağışı var. Türkiye'nin de bütün bölgelerinde ağırlıklı olarak soğuk ve kar yağışının olduğunu tekrar tekrar anımsatalım. Aslında şöyle düşünmek lazım. Dünyanın başka ülkelerine baktığınız zaman bu tür havalarla tüm bir yılı geçiren ülkeler var. Bizim gibi bir ülkede bu işin bu kadar sorun olmasının nedeni ne diye sorarsanız da maalesef hayatın hemen hemen tamamında bir ihmalkar tarafımız var. Hem birey olarak hem kamu hizmeti yapanlar açısından gereken önlem alınmış değil. Bugün hafta sonu neler olup bitti onları kısaca anımsayacağız. Ardından önemli bir maraton başlıyor bugün. Yani başkanlık görüşmelerinin parlamento ayağı başlıyor. Ben cumartesi, pazar, daha doğrusu cumartesi Ankara'daydım. Ankara'da çeşitli siyasal kulislerde de bulundum, konuştum neler olur neler biter diye. Ankara tamamen bu başlangıç meselesine gözünü çevirmiş durumda. Cumhuriyet Halk Partisi dün parti meclisi toplantısı yaptı. Oradan bir karar çıktı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinde fikir ayrılıkları olan bir grup milletvekili zaman zaman bunları açıklayarak başkanlığa karşı bir cephe oluşturmaya çalışıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Partisi'nde ise bütün milletvekillerinin tam kadro bu yasa teklifine evet demesi için her türlü hazırlığı yapmaya çalışıyorlar. Oyuna devamdasınız. Oyuna devam bu sabah saat 7.30'da başladı. Hafif hava muhalefeti nedeniyle ama bu saatten sonra size Hem belleğimizdeki şarkıları çalacağız, hem dünden, evvelsi günden kalanları teker teker anımsatacağız. Bugün ne olacak onları söyleyeceğiz.
Alo, ben Şuşu. Oyuna devam al. Yani Enver Aysever'e mi bağlanmak istiyorsunuz? E hadi o zaman bağlanın. 0212 515 53 33 0212 515 96 18.
Sanmıştım, meğerse ben yanılmışım.
İşte hayat yine akıp gidiyor. İşte hayat sensiz de yaşanıyor. İşte hayat böyledir deniyor. Zaman her şeyi siliyor. İşte hayat yine akıp gidiyor. İşte hayat sensiz de yaşanıyor. İşte hayat böyledir deniyor. Zaman her şeyi siliyor.
Öyle uzak şimdi bana yaşadığım hatıralar. Bir bulanık film sanki sende dolu dakikalar. Bak yine de zaman zaman düşünürsem gözlerini. Her yanımı anlatılmaz yemyeşil bir sızı kaplar. Bence artık sen sönmüş bir güneşsin. Bence artık sen yankısız bir sessin. Bence artık soluksuz bir nefessin. Bence artık herkes gibisin.
İşte hayat yine akıp gidiyor. İşte hayat sensiz de yaşanıyor. İşte hayat böyledir deniyor. Zaman her şeyi siliyor. İşte hayat yine akıp gidiyor. İşte hayat sensiz de yaşanıyor. İşte hayat böyledir deniyor. Zaman her şeyi siliyor.
Öyle uzak şimdi bana yaşadığım hatıralar. Bir bulanık resim sanki senle dolu dakikalar. Bak yine de zaman zaman düşünürsem gözlerini. Her yanımı anlatılmaz yemyeşil bir sızı kaplar.
İşte hayat yine akıp gidiyor. İşte hayat sensiz de yaşanıyor. İşte hayat böyledir deniyor. Zaman her şeyi siliyor. İşte hayat yine akıp gidiyor. İşte hayat sensiz de yaşanıyor. İşte hayat böyledir deniyor. Zaman her şeyi
alo, alo, alo, alo, alo, alo. Alo, ben Şuşu. Adını soyadın. Ne hakkında konuşacaktınız?
Günaydın. Alo.
Merhabalar. Ben Japonya'nın kuzeyinde küçük bir liman şehrinde Hachinohe'deyim.
Günaydın.
Günaydın. İsmim Feri. Alo.
Oyuna devam al. Yani Enver Aysever'e mi bağlanmak istiyorsunuz? 0212 515 96 18. Ne diyoruz? Alo, alo, alo. 0212 515 53 33. Daha önce bağlanmış mıydınız?
Evet, oyuna devamda yeniden birlikteyiz. Zorlu bir hafta sonu geçirdik hava muhalefeti nedeniyle. Çocuklar dün okullarının tatil olduğunu öğrendikleri anda çığlık attılar. En azından bizim evde öyle oldu. Fakat bir taraftan da salgın var. Okullarda hastalık alabildiğine yürümüş gitmiş. Dikkat edin kendinize diyorum. Hoş, memleketin bu halinde hep dikkat et diyorlar. Diyeceksiniz ki bana Numan Kurtulmuş da korkmayın ama dikkat edin dedi teröre karşı. Onun gibi bir şey virüse karşı da korkmayın ama dikkat edin nasıl yapacağız diyebilirsiniz. haklısınız diyemem. Hafta sonundan bir haber. Ankara'da bir halk otobüsünde çok tuhaf bir cinsel saldırı gerçekleşti. Ankara Etimesgut'ta özel halk otobüsü şoförü otobüse binen bir kadına cinsel saldırıda bulundu. 37 yaşındaki iki çocuk annesinin şikayetinin ardından savcılığa çağrılan şoför İbrahim T. mahkeme tarafından tutuklandı. 37 yaşındaki kadını inmek istediği noktada indirmeyen şoför boş arazide kadına saldırıp polise veya birine söylersen seni bulurum, tecavüz ederim, boğazını keserim demiş. Allah'tan bu adam tutuklu. Ha diyeceksiniz ki kaç gün tutuklu kalır? Vallahi orasını ben de bilmiyorum. Fakat memleketteki manyaklık halinde limit olmadığını görüyorum. Bu alçak herifler yüzünden insanlar sokağa çıkamaz hale geldiler. Hani insan elinde olmadan iç ses olarak seni bir elime geçirsem duygusu taşıyor. Ama Allah'tan hepimiz hukuka bağlıyız ve şu anda tutuklu bu tiksindirici yaratık. Kayıp ve faili meçhul yakınları için her cumartesi Galatasaray Meydanı'nda buluşan ve artık hepimizin yüreğini dağlayan ama sembol olan cumartesi anneleri 615. haftada polis tarafından engellendi. Basın açıklamasında okunduğu sırada polis kayıp yakını Maside Ocağı örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla müdahale etti ve gözaltına aldı. Ocağın kardeşi Hasan 1995 yılında gözaltında öldürülmüştü. Maside Ocak daha sonra serbest bırakılmış. Cumartesi anneleri meselesini hiçbirimizin hiçbir dakika unutmamamız gerekiyor. Cumartesi anneleri kimdir, nedir diye baktığınız zaman sanmayın ki çocuklarının canlı olduklarını düşünüyorlar da onlardan haber almak istiyorlar. Sanmayın ki çocuklarına dair bir beklentileri var. Bu insanlar çocuklarının kemiklerini bile nerede olduğunu, kemiklerinin bir torba içerisinde onlara verilmesini bile hayal edemeyecek kadar çaresiz durumdalar. Cumartesi annelerinin olduğu bir ülkede bu ülkenin acısı dinmez. Çünkü insanların göz altındayken faili meçhul cinayetler dediğimiz bir kara deliğin içerisinde yok edilmesini kabul etmemiz mümkün değil. Cumartesi anneleri en azından bir araya gelerek bir anlamda toplumsal vicdanı oluşturuyorlar. Öte taraftan da en az toplumsal vicdan kadar önemli olan bir de birbirleriyle göz göze gelerek belki acılarını sağaltıyorlar. Buna polis müdahalesi edilmesinin hiçbir anlamı yok. Varsayalım ki orada taşkın bir cümle kuruldu. Bu kadarına da toplum olarak herkesin katlanması gerekir. Kimse kusura bakmasın, bu insanlar evlatlarının peşinde. Hafta sonunda yine garip bir olay gerçekleşti. Emekli sandığı kanunu görüşmelerinde Adalet ve Kalkınma Partili milletvekillerinin genel kurulda olmayan AKP'liler adına sahte oy kullandığı ortaya çıkmış. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Levent Gök, AKP milletvekillerinin oylama için yeterli sayıda olmadığını öne sürerek yoklama istedi. Bunun üzerine yapılan yoklamada AKP'lilerin mecliste olmayan milletvekilleri yerine kutuya yoklama kağıdı attıkları CHP'lilerce tespit edilmiş. CHP'li Gök durumu kayıt altına aldırdı. Meclis Başkan Vekili Akif Hamza Çebi sahte pusulayla yoklama yapıldığını tespit edildiğini görünce meclisi pazartesiye kadar tatil etmiş. Memleketin haline bakar mısınız? Yani göz göre göre yalancılık, göz göre göre sahtekarlık. İnsan bu kadarına pes diyecek ama diyemiyor.
Alo ben Şuşu. Oyuna devam al. Yani Enver Aysever'e mi bağlanmak istiyorsunuz? Hadi o zaman bağlanın. 0212 515 53 33 0212 515 96 18.
Evet, Twitter'da oyuna devam etiketindeyiz. Oyuna devam etiketini ne zaman koysak yukarılara doğru tırmanıyor. Bizim ekip uyanmış yavaş yavaş. Dinç Çoban günaydın. Bir de şarkı önerisi göndermiş Cem Baba'dan. Tijen Bolulu günaydın Enver Aysever diyor. Ana arterlere uçakla mı çıkacağız? Özellikle yokuşlara buz dökmeyen yetkililere sevgiler diyor. Semra Atasayar aydınlığa koşan adım adım yürüyenlerin yoludur onun yolu. Bu sabah biz haykıralım. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Peki haykıralım. Neden bu oluyor onu söyleyelim. Bu arada telefonlarla bize ulaşanlar için bugün neredesiniz, ne oluyor? Kar altında iyi bir sınav veriyor mu İstanbul Belediyesi, Bursa Belediyesi, Kocaeli Belediyesi veya Türkiye'nin dört bir tarafındaki belediyeler bize bildirin. Bir süredir yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa İzmir Marşı. Özellikle basketbol maçlarında insanları birleştirici ve tüyleri diken diken eden bir halde tüm tribünler tarafından söyleniyor. Mesela ilk başta Fenerbahçe taraftarları, benim de üyesi olduğum Fenerbahçe taraftarları haykırarak yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa dediler. Ardından Türkiye layıktır, layık kalacak dediler. Dün de Beşiktaş Fenerbahçe maçında Beşiktaş taraftarları aynı şeyi söyledi. Türkiye'nin birleştiren gücü layıklık. Türkiye'nin birleştiren gücü bugün Mustafa Kemal Paşa oldu. O halde radyoları başındaki herkesin bunu söyleme hakkı var. Oyuna devamdasınız. Mustafa Kemal Paşa tribünlerde İzmir Marşı haykırışlarla yükseliyor. Yakın dönemde, yani bundan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk dönemlerinde liberaller ve yetmez ama evetçilerin yoğun saldırısı altındaydı Cumhuriyet ve Mustafa Kemal. Şimdi Mustafa Kemal bambaşka bir anlama denk geldi. Dünyanın bütün ülkelerinde kurucu lidere saygı esastır ve vardır. Fransız devriminin kahramanları saygıyla anılır. Rus devriminin kahramanları saygıyla anılır. Türkiye'nin yaşadığı bu devrimin kahramanı Mustafa Kemal de bu kadar sert saldırı altındayken giderek halkın bir ortak değeri olarak ilk anlamından da öte bir anlam içermeye başladı. Çünkü laiklik giderek tartışılır oldukça, modern yaşam tartışılır oldukça insanlar işte çağdaş rejimin teminatı olarak da, bir simge olarak da görmeye başladılar. Bence toplumsal olarak dört bir taraftan yükselen bu sese kulak vermek gerekiyor. Çünkü dikkat edin, Ahmet Altan ki bu Mustafa Kemal ve Cumhuriyet eleştirisini en radikal olarak yapan isimlerden birisiydi. Hapiste o bile Mustafa Kemal adını anmaya, yeniden anmaya başladı, mecbur oldu. Ben öyle tahmin ediyorum ki laikliğin, seküler yaşam, modern yaşam tarzının da bir simgesi, anti-emperyalist olmanın bir vurgusu, kendi coğrafyasının bir başka anlamı haline geldi Mustafa Kemal. O yüzden yeniden sanki keşfedilmiş gibi, hele ki bu Rize'deki olaydan sonra Türkiye'de pek çok insanın canını sıktı. O yüzden biz de çaldık. Türkiye'de milyonlar bu başkanlık seçiminde daha çok Mustafa Kemal derse şaşırmayın.
Alo, alo, alo, alo, alo, alo. Alo, ben Şuşu. Adını soyadın. Ne hakkında konuşacaktınız?
Günaydın.
Alo. Merhabalar. Ben Japonya'nın kuzeyinde küçük bir Liman şehrinde Hatinohe'deyim.
Günaydın.
Günaydın. İsmim Ferah. Alo.
Oyuna devam. Yani Emre Aysever'e mi bağlanmak istiyorsunuz? 0212 515 96 18. Ne diyoruz? Alo, alo, alo. 0212 515 53 33. Daha önce bağlanmış mıydınız? Alo.
Hafta sonu uçaklar iptal oldu arka arkaya. Ben Cuma'dan Ankara'ya gidecektim. Gidemedik çünkü cumartesi ne olacağını kestiremediğim için. Cumartesi günü baktık ki sabah kalktığımızda İstanbul'dan yola çıkacağız. Fakat hava muhalefeti çok sert. Ne yapalım ne edelim derken Ankara'da kitap fuarında bizi bekleyen okuyucularımız olduğunu bilerek yola koyulduk. Karayoluyla gittik. Doğrusu zorlu bir yolculuk yaptık. İstanbul-Ankara yönünde biz takılmadan ilerledik ama Ankara'dan İstanbul'a gelip yolda kalanları gördük. Daha sonra Ankara'ya vardığımızda insan okurlarla karşılaşınca gerçekten büyük bir keyif yaşıyor. Ankara Kitap Fuarı gün be gün gelişiyor. Kitap fuarında dostlar gördük. Tabii çok gelemeyen yazar vardı ama okurun ilgisi fevkalade yerindeydi. Aslında Ankara'dan da Adana'ya gidecektik ve Adana'da kitap fuarı etkinliğine katılacaktım dün. Adanalı okurlarla buluşamadık. Çünkü ben Ankara'dan Adana'ya uçabilirdim ama Adana'dan İstanbul'a dönmek sorunlu hale gelecek idi. Ve bu randevuyu yani İstanbul'daki sabah oyuna devam randevusunu kaçırabilirdim. O yüzden siz değerli dinleyicilere ulaşmak için kalktık geldik. Dün de yollardaydık anlayacağınız. Cuma'dan beri ömrüm yollarda geçiyor. Kar içerisindeyim. Hep şu soruyu soruyorum kendime. Örneğin dünyanın neredeyse yılın %80'ini %70'ini kar altında geçiren dünyanın diğer ülkelerinde hayat nasıl? Kısmına tanık olduğum biliyorum. Bizde ise iki damla yağmur yağar, kriz olur. Birazcık kar gelir, kriz olur, hayat durur. Demek ki medeniyet ölçüsüne biraz daha buradan bakmak gerekiyor. Desteklediğim bir haberi vermek istiyorum. Sol Portal'dan aldım. Sağlık Bakanlığı tütünle mücadele kapsamında yarı kapalı mekanlarda sigara içiminin yasaklandığını duyurdu. Restoran, kafe gibi yerlerde sigara içenler için oluşturulan bölümler yasak kapsamına girdi. Buralarda sigara içildiği tespit eden kişiler yeşil dedektör adı verilen uygulama ile Alo 184 hattına şikayette bulunacak. Bulunduğu mekanda sigara içildiğini gören kişi cep telefonundan ihbarda bulunabilecek. İlk kez Türkiye'de gerçekleştirilen uygulama Dünya Sağlık Örgütü tarafından da onaylanmış. Sigara içenleri zor günler bekliyor. Ben sigara içenlere de böyle çok ağır yaptırımlar uygulanıp bir tür şey gibi algılanmasını, hani suçlu gibi algılanmasını elbette onaylamıyorum. Lakin insanlar yanındaki insanların rahatsız olduğunu bile bile kapalı mekanlarda ısrarla sigara içiyorlardı. Dolayısıyla bu sigara meselesini hızla çözmenin gerektiğine inanıyorum. İyi bir adım. Radyoda iyi bir haber verdiğim için de kendi payıma çok memnunum. ...679 no'lu kanun hükmünde kararname yayınlandı. Çok şükür kanun hükmünde kararnamemiz eksik olmasın. Kanun hükmünde kararnamelerimiz var. Böylelikle hiçbir sıkıntımız olmuyor. 8 spor kulübü de kapatılmış. Büyük başarı. Terör engellenmesi için spor kulüplerinin kapatılmasında da sayısız yarar vardı. Hayaldi, gerçek oldu. Bir saçma haber daha Sol Portal'dan geliyor bu kez. İyi bir tespit Sol Portal'ın ki. Beyoğlu AKP Balıkesir'in Erdoğan canlandıran oyun ne? Pardon. Kim bu adam ya? Sen dur adamın adını yazmamışsın. Adamın adını bul. Adamın adı ne? Şimdi Selnur sabah bana bir şey göndermiş. Haber göndermiş. Haber haftasını okudum da adamın adını bilmiyorum. Tabii haber adının çok önemi var Şuşu. İşte bu mesele. Şuşu'daki çok da önemi yok. Hayır. Adamın önemi var. Bir haberi verdiğiniz zaman Şuşu Hanım kim olduğunu bizi dinleyenlere adını, soyadını, ne söylediğini söylemekle yükümlüyüz. Adamın adı çok önemli çünkü dinleyenler bu adamın söyledikleriyle gözünde canlandıracaklar Şuşu Hanım. Bu arada size ben konuşurken orada Selnur'la Şuşu da vıdı vıdı yaparak şu anda bir müdahil oldular. Sen telefonu ver bakayım bir tane. O sırada ben adamın adını şey yapıyorum.
Alo, alo, alo, alo, alo, alo. Alo ben Şuşu. Adını soyadın. Ne hakkında konuşacaktınız?
Alo, günaydın. Benim adım Eyüp Ölge. İnsan Özdemir.
Kahramanmaraşlı Suluyeli köyünde yaşıyorum.
Gülcan ben, günaydın.
Ve Gülcan ben İstanbul'dan. Günaydın.
Emre Aysever'le mi konuşacaksınız? Hadi o zaman arayın. 0212 515 96 18. Ne diyoruz? Alo, alo, alo. 0212 515 53 33. Daha önce bağlanmış mıydınız? Alo.
Evet, sevgili dinleyicilerimiz, haber şu, Sol Portal'daki haber şu. Reha Beyoğlu adlı, ben ilk defa duydum adını, bir oyuncu varmış. Bu Reha Beyoğlu adlı oyuncu, AKP Balıkesir İl Başkanı tarafından düzenlenen söyleşte yaptığı konuşmada, Reis filminde Recep Tayyip Erdoğan oynamaktan dolayı onurlu ve gururluyum demiş. Olabilir, bir oyuncu bundan mutlu olabilir. Kefenimi giydim, reisimi oynadım demiş. Bunu hiç anlamadım. Bir oyuncu reis oynamak için ya da başka bir şey oynamak için kefen niye giyiyor? Hani rol gereği giymiyor bunu. Role hazırlanırken giyiyor. Benim bir hastalığım var. Recep Tayyip Erdoğan hastalığı. Allah'tan şifa istemiyorum demiş. Allah da zaten senin gibilere şifa vereceğini zannetmiyorum Reha Beyoğlu. Çünkü bu kadar artık aklı tatile çıkmış bir arkadaşımızın Allah da akıl fikir versin denecek makamda herhalde gözden çıkarmıştır diye düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ne gönderilmiş Allah'ın bir lütfudur Erdoğan için demiş. Ardından da eğer Necmettin Erbakan Alparslan Türkeş'e de benzeseydiniz o rolde üstlenir miydiniz sorusuna işte bomba geliyor. Ben Kılıçdaroğlu hariç herkese oynarım cevabını vermiş. Salondaki herkes de çok karışık, karışık, karışık, karışık alkışlamış. Ya birader, bir oyuncu dediğin sadece sevdiklerini, sevmediklerini vesaire değil, her şeyi oynar gücün yettikçe. Örneğin bir seks işçisini oynayan kimse seks işçisi olması gerekmez. Bir hırsızı oynayan gerekmez. Bir kleptomanı oynayan gerekmez falan filan. Bunları geçiyorum. Oyunculukta ilkokul düzeyinde bütün bunlar söylenir edilir de. Ya sen sonuç itibariyle gitmişsin. Tamam anladık. Salonda da işte alkışlayacak, şak şak yapacak insanlar da var. Ona da bir itirazım yok. Ama şunu düşün. Eğer bir aktörsen, eğer siyasi bir değerlendirme yapacaksan bu siyasi değerlendirmenin de bir zemini olsun. Yani bu türden vay kefenimi giydim. Ya bir oyuncu niye kefen giyip rolüne hazırlansın? Oyuncu normal işte ne yapıyorsa ona hatırlar mısınız? Zamanında Rocky Balboa'yı oynamak için Sylvester Stallone böyle hazırlanırdı falan filan ama rol gereği hazırlanırdı. Ah bu ülkede olup bitenler karşısında insan hakikaten bazen hani bunlar komiklik gibi geliyor gülüyorum ama bazen de insanın canı sıkılıyor. Tam bir rezillik yani. Netice itibariyle lafının nereye gittiğini bilmemek kötü bir şey. Evet, bir dramatik haber daha. Çalışan pilotlarının yarısını kaybeden Hava Kuvvetleri Komutanlığı 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ mağduru pilotlara yaptığı çağrıya 976 pilot adayı yanıt vermiş. 931 testleri de geçmiş. Pilotlar üçerli gruplar halinde eğitime alınmış. Pilotların göreve başlamasıyla birlikte silahlı kuvvetlerin muharip pilot ihtiyacı da önemli oranda karşılanmış olacak. Memleketin halini şöyle bir düşününüz. Koskoca bir ordu, koskoca bir ordunun Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve orada memleketi bekleyecek olan, memleketi savunacak olan subaylar, halkın parasıyla yetişmiş olan insanlar ve bunların bir kısmı bir meczupçasına gidip bir tane salya sümük ağlayan bir adamın peşine düşmüşler ve Türkiye'yi yerle bir edecek hale getirmişler. Şimdi bu akıl dışı durumu birisine anlattınız. Normalde bizim ülke koşullarını bilmeyen hayatta inanmaz ama oldu. Dahası öyle bir hale gelmiş durumdayız ki artık biz bir sümüklü gidiyor başka sümüklü geliyor. Bir zırtlak gidiyor başka bir zırtlak geliyor. Ya bilimi biz ne zaman kaybettik? Hukuku, aydınlığı ne zaman kaybettik? Niye kaybettik? Ne zaman kaybettik derken bilmiyor değilim tabii. Ne zaman ki 12 Eylül 1980'de Kenan Evren adlı faşist lider Türkiye'nin başına bela alan o darbeyi yaptı. O günden bu tarafa da gericilik hortladı. Hava Harp Okulu'na yalnızca erkek öğrenci alınması kararına karşı imza kampanyası açılmış. Hava Harp Okulu'na yalnızca erkek adayların alınacak olması tepkilere yol açmış. Hava Harp Okulu'na kız öğrenci alınmama kararı iptal edilsin başlığıyla başlatılan kampanya 25 bin imzaya ulaşmış. Haklı bir itiraz, haklı bir isyan. Cumhuriyet hayatın tamamını eşit yurttaşlık üzerinde temellendirmiştir. Türkiye'nin kadınları son derece eğitim hayatında da başarılı olduklarını kanıtlamış, iş hayatında kanıtlamış. Üstelik tüm bunların ötesinde pek çok alanda erkeklerin yetersiz olduğu alanlarda öne çıkmış kimseler. Şimdi biz dönüp bakıyoruz da artık hayatın her alanında bu ayrımcılık, kadın erkek eşitliğini ortadan kaldıracak tavırlar geldi ve başımıza bela oldu. Bunun bir utanç olduğunun altını çizmek isterim. Elbette ki hayatın her alanında kadın ve erkek bir arada olmalı, olacak. 0212 515 96 18 ve 0212 515 53 33'ten bize bağlanabilirsiniz. Özellikle bugün hava durumunu, neler olup bittiğini, hayatın tamamını, bulunduğunuz yerdekini bizle paylaşabilirsiniz. Karla ilişkiniz nedir, ne bitiyor onları da söyleyebilirsiniz. Bir acaba haber vereceğim. Neredeyse şey haberi, küçücük bir ayrıntı haberi gibi, bunu sizle paylaşmak istiyorum. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin değerlendirdiği verilere göre 2017 Ocak ayının ilk 7 gününde sadece 44 işçi iş cinayetinde hayatını kaybetmiş. 2016'da 1970 kişi kaybetmişti. Daha ilk 7 günde 44 olmuş. Siz bu hesaplamayı yaparsanız Türkiye'nin en büyük savaşının bu olduğunu hemencecik anlarsınız. Bu arada trajik bir mesele daha. Askeri yani aslında bence savaş, sınır ötesi harekat falan palavra. Bildiğiniz savaş, sınır ötesinde gerçekleşen bir savaşta her gün ölen gencecik insanların da haberleri geliyor. Onlar da bir ayrıntı haberine dönmüş. Bu da ayrıca bir trajedi.
Alo, alo, alo, alo, alo, alo. Alo ben şu. Adını soyadın. Ne hakkında konuşacaktınız?
Bahadır Gönenç. Ben birkaç şey söylemek istiyorum. Alo.
Günaydın.
Haluk Karaca Ankara'dan arıyorum.
İstanbul'dan arıyorum. Adım Evrim.
Ezel'imden arıyorum. Esmi
Yıldız. Emel Sever'le mi konuşacaksınız? Hadi o zaman arayın. 0212 515 96 18. Ne diyoruz? Alo, alo, alo. 0212 515 53 33. Daha önce bağlanmış mıydınız?
Cehennem gibi yürek olmazsa, ben de deli rüzgar gibi hasret olmazsa, bir de cana can katan o sevdan olmazsa, sevdan olmazsa, bir de cana can katan o sevdan olmazsa, sevdan olmazsa, ah bu hayat çekilmez. Ah bu hayat çekilmez. Sen olmazsan canım. Ah bu çile çekilmez. Ah bu hayat çekilmez. Ah bu hayat çekilmez. Sen olmazsan canım. Bu çile çekilmez.
Oyuna devamlısınız. Ben Enver Aysar ve arkadaşlarım içinizi ısıtacak şarkıları çalmaya devam ediyoruz. Birazdan Bir Gün Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi devam edeceğiz. Dünden kalan, evvelsi günden kalan haberleri de okuyoruz. Bu arada söz sizde elbette. Trafikte neredesiniz? Uyandınız mı? Ne haldesiniz? Bize haber verin.
Ben de bitip tükenmeyen umut olmazsa, Ferhat'ın dağları delen sabrı olmazsa, bir de cana can katan o sevdan olmazsa, sevdan olmazsa, bir de cana can katan o sevdan olmazsa, sevdan olmazsa, ah bu hayat çekilmez, ah bu hayat.
Ebru Çelik'ten mesaj gelmiş. Ümraniye, Atakent'te, ana yollarda dahil her tarafta tek şerit gitmeye çalışıyoruz. İşe ulaşamıyoruz diyor. İşte onun için bu şarkıyı ona çalıyoruz. Ebru bak. Ah bu hayat çekilmez.
Ah bu hayat çekilmez. Ah bu hayat çekilmez. Sen olmazsan canım. Ah çile çekilmez.
İstanbul'da ve Türkiye'nin neresinde insanlar yolda kaldı, trafik nasıl? Hadi bizi arayın, bilgileri paylaşın.
Gönlümde bu dinmek bilmez sızı olmasa, gözlerimde gözlerinin izi olmasa, bir de cana can katan o sevdan olmasa, sevdan olmasa, bir de cana can katan o sevdan olmasa, sevdan olmasa. Ah bu hayat çekilmez, ah bu hayat çekilmez, sen olmasan canım. Ah bu çile çekilmez, ah bu hayat çekilmez, ah bu hayat çekilmez, sen olmasan canım. Ah bu çile çekilmez.
Alo ben Şuşu. Oyuna devam at. Yani Enver Aysever'e mi bağlanmak istiyorsunuz? E hadi o zaman bağlanın. 0212 515 53 33 0212 515 96 18.
Evet, Ebru İmraniye'den bildirdi. Ebru bizim arkadaşımız. Herhalde eşiyle falan birlikte yola çıkmış durumdalar. Allah'tan çocuklar evde. Tek şeritte Ümraniye Atakent'in orası diyor. Sabahtan beri bu ve benzeri sıkıntılar olduğu haberlerini gördük. Siz de bize durumunuzu bildirirseniz buradan paylaşacağız. Biz oyuna devam demeye devam ediyoruz. Trump sadece aptal insanlar Rusya ile iyi ilişki kurmasına karşı çıkar demiş. Doğru demiş. İlişki kurmanın nesi kötü? Konuşalım, anlaşalım dövüşeceğimize. Bence çok önemli bir haber, paylaşmak istediğim bir haber. Diken'in haberi bu. Daha doğrusu her yerde vardı da Diken'den almış arkadaşlarımız. Darbe girişimi araştırmak için mecliste kurulan komisyonun sorularını yanıtlayan eski Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, görev sürem içinde Türk Silahlı Kuvvetleri içinden silahlı bir kalkışma olacağına dair en küçük bir emare tespit edilememiş ve herhangi bir kaynaktan da bilgi alınmamıştır demiş. Necdet Özel, mevcut Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dan önce 2011 ve 15 yılları arasında görev yapan kişi. Özel darbe girişiminin ardından Sayın Cumhurbaşkanı ve ben özür diledim ama yetmez, herkesin dilemesi gerekir. Millet hepimizi affetsin. Ya arkadaşlar, öyle bir haldeyiz ki koskoca Türk Silahlı Kuvvetleri'ne emanet ettiğiniz insanlar, hiç böyle bir emare yoktu, vallahi de billahi de içimizde Fethullahçı yoktu deyip bir de kusura bakmayın da kefeni yırtıyorlar. Ya birader, peki bu Fethullahçıların yerine ordunun içerisine diyelim ki başka ülkelerin istihbarat üyeleri sızmış olsa idi, bu Fethullahçıların yerine Türkiye'yi içeriden işgal edecek bir başka niyette olan kimseler girseydi, aç parantez, zaten Fethullahçılar da böyle, kapa parantez, siz nasıl bir görev yapmaktasınız? Siz nasıl asker olmuşsunuz? Siz bir de madalya takıyorsunuz. Niçin utanmıyorsunuz? Ve niçin yargılanmıyorsunuz? Eğer bir Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Genelkurmay Başkanı bunları söylüyorsa vay anam vay. Biz ne yapıyoruz? Gazetecileri içeri tıkıyoruz. Bunlar suçludur diyoruz. Hayaldi. Gerçek oldu. Ve hafta sonunun en trajik haberi Sürmene'deki orman yangını. Gerçekten inanılır gibi değil. Bir orman yangını olabilmesi için mesela Türkiye'de pikniğe gidilir ve tüpten çıkan bilmem neden dolayı orman yanar. İşte mangal açık bırakılmıştır falan feşman. Yahut aşırı sıcaklarda işte kimi çalı çırpı tutuşur, kurumuştur falan filan. Anlarım da kışın ortasında her taraf kar, kıyamet, her tarafta insanlar soğuktan kaçmaya falan çalışırlarken, peki mesele ne? Mesele şu, gayet basit, gayet kolay. Rant. Sürmene'deki orman yangını vicdanları sızlattı. Ağaçların ne kadar önemli olduğunu ayrıca biliyoruz da göz göre göre geliyor olmasını bir türlü içimize sindiremiyoruz. İstanbul'da İBB yolda kalanlar için 0552 153-34 çift sıfır hattını arayabilirler diye bir çağrı yapmış. Yolda kaldıysanız biz de bizi dinleyin, oyuna devam edin diyoruz. Bizim çağrımız da bu. Bizim arkadaşlarımızın kaçta kaçı işe gelmeyi başaracak onu da birazdan göreceğiz canlı yayında. Şimdi benim çok sevdiğim bir şarkı var. Mirkelam'dan gelecek. Ben Mirkelam'ın bir gün aniden ekranlarda ana haber bülteninde manyakçasına korktuğu hali dün gibi hatırlıyorum. Böyle çıkıyordu, koşmaya başlamıştı. Hatırlarsınız biz de onunla birlikte nefes nefese kalıyorduk. Çocuk koştu koştu koştu koştu. Nereye vardı, nereye varmak istedi bilmiyorum. Bir gecede şöhret olunur mu meselesinin gerçekten Türkiye'deki en radikal örneğiydi Mirkelam.
Alo, alo, alo, alo, alo, alo. Alo ben Şuşu. Adını soyadın. Ne hakkında konuşacaktınız?
Alo, günaydın. Benim adım Eyüp Ölge. İnsan Özdemir.
Kahramanmaraşlı Suluyeli köyünde yaşıyorum.
Gülcan ben, günaydın.
Ve Gülcan ben İstanbul'dan. Günaydın.
Emre Aysever'le mi konuşacaksınız? Hadi o zaman arayın. 0212 515 96 18. Ne diyoruz? Alo, alo, alo. 0212 515 53 33. Daha önce bağlanmış mıydınız? Alo.
Kadromuzdan Antakya temsilcimiz, Samandağ temsilcimiz Ela da uyanmış durumda. Gürhan Ceviz, Ümraniye'den Ataşehir arasında tıngır mıngır gidiyoruz. Kafayı yemek üzereyiz demiş. Kadir abi yine televizyonlara çıkmış. Kadir Topbaş. Arada kendisini gördük. Biliyorsunuz FETÖ meselesinden dolayı araziydi kendisi. Havalar buz olunca çaktırmadan geldi beni de hatırlayın diye.
Yeah.
Evet, az önce Kadir Topbaş'ı gördük. İstanbullulara tık tık tık tık bir şeyler anlatıyordu. Zaten bize anlat anlat heyecanlı oluyor deme duygusu içerisindeyiz. Türkiye'de şu Fethullah meselesine bulaşmayan kimse kalmadı. Fakat nedense kimse hesap vermez vaziyette. Ama Allah'tan spor kulüpleri falan kapandı. Böylece vaziyeti de idare ediyoruz. Ne olmaz ne olur duygusu içerisindeyiz. Oyuna devam diyenler bizimle birlikteler. Az önce bir Mirkelam çaldık. Ben tavla şarkısını daha çok seviyorum. Onu da çalarız. Bir Gün gazetesine başlayacağız. Bir Gün'de neler vardı bugün? Bir Gün'ün manşeti Yaşar Aydın tarafına atılmış. Hayır için sonuna kadar da mücadele. Bugün meclise gelmesi bekleyen anayasa değişikliğine karşı toplumun her kesiminden tepki yağarken partilerin stratejileri de belli olmaya başladı. Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP genel kuruldan hayır çıkması için son ana kadar mücadele edeceklerini açıklamış. Elbette yani laf mı? Bu gayet doğal. Benim konuştuğum çevreler Cumhuriyet Halk Partisi'nin alabildiğine bu hayır kampanyası konusunda hırslı ve hatta inatçı olduğu noktasında birleşiyor. Parlamentoda 330 bulunur mu meselesi? Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekillerini çok yakına markaja aldığı, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin fire verilmemesi için bildiği geçmiş taktikleri uygulayacağı yönünde falan, ama birçok milletvekili sahaya indiği zaman bu evet hayır oylamasında başkanlık oylamasının hiçbir şansı yok diyorlar. Dün konuştum kendileriyle, evvelsi günde de konuştum. Genel eğilim şöyle: halkta başkanlık türü bir beklenti yok. Başkanlık oylaması sadece Recep Tayyip Erdoğan Bey'in talebiyle gündeme geliyor. Hatta Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin birçoğunun da bu noktada bir isteği de yok. Dolayısıyla bu iş en azından iktidarın, hükümetin istediği kadar kolay olmayacak diyorlar. Bana sorarsanız parlamentodaki görüşmelerde çok kavga çıkacak, çok tartışma olacak, öyle görülüyor. Çünkü iki tarafta kılıçlarını çekmiş, bileylemiş ve birbirlerine karşı hazırlıklı haldeler. Türkiye'nin bu olağan olmayan koşullarında, başka türlü söylersek olağanüstü hal koşullarında bu hafta bunu alabildiğine takip edeceğiz. Bir Günde 16 gündür gözaltında bulunan Mahir Kanaat yeniden anımsatılıyor. Geçtiğimiz hafta bir oğlu oldu Mahir'in. Dünyada var mıdır başka benzeri bilmiyorum. 30 gün gözaltı, yani hakim karşısına çıkmadan 30 gün. Fevkalade tuhaf, ama işte 16. gününde Mahir. Merak ediyoruz ne çıkacak bu işin altından, göreceğiz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın AKP'nin iktidara gelmesiyle devlet içinde etkinleşen rolü daha da arttı. Küçük bir devlet oldu aslında Diyanet İşleri Başkanlığı. Kim diyor bunu? Nurcan Gökdemir'in haberi. 15 Temmuz sonrası daha da belirginleşen bu yapı, kurulmak istenen yeni rejim başkanlıkla sınırlı mı kalacak sorularına yol açıyor. Sadece din hizmetleri veren bir kurum olmaktan çıkıp büyük olanaklara, içeride ve dışarıda geniş hareket alanlarına kavuşturulan Diyanet, hayali kurulan yeni rejimin dindar kadroları içinde aktif rol üstlendi demiş Nurcan Gökdemir. Diyanet İşleri Başkanlığı arka arkaya skandal açıklamalar yapıyor, yaptı. Neredeyse hayatın her alanında bu meseleyle karşı karşıya geldik. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hemen hemen bütün toplumsal meselelerde gafları var ve bunlar işte geçen yılbaşı kutlamasından tutun kadın erkeğin hayatındaki rolüne kadar, mezhep meselelerine kadar ciddi sorunlar yaşatıyor bize Diyanet İşleri Başkanlığı. Laik bir ülkede Diyanet İşleri Başkanlığı'nın herhangi bir konuda fikir beyan etmesi söz konusu olamaz normal koşullarda. Çünkü yurttaşların toplum karşısındaki eşitlik ilkesine aykırıdır bu. Ama kaç kişinin umurunda mı sorusu ayrı bir soru. Geçen de bir gazeteci bu satranç meselesiyle ilgili olarak satranç meselesiyle ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı görüşlerini açıklasın demişti. Laik çevrelerden bir gazeteci. Tabii şunu hatırlamak gerekiyor. Ne zamandan beri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fikrini merak eder oldu laik çevrelerin insanları. Cumhuriyeti savunan, laikliği savunan herhangi bir kimsenin Diyanet İşleri Başkanlığı'na bu soruyu soralım demesi başlı başına skandal. Ama Türkiye'de hiçbir şey olmadı. Hayaldi. Gerçek oldu.
Alo, alo, alo, alo, alo, alo.
Alo ben Şuşu. Adını soyadın. Ne hakkında konuşacaktınız?
Bahadır Gönen. Ben birkaç şey söylemek istiyorum. Alo.
Günaydın.
Haluk Karaca, Ankara'dan arıyorum.
İstanbul'dan arıyorum. Adım Evrim.
Evrim'den arıyorum.
Hiçbir yıldır. Emre Severle mi konuşacaksınız? Hadi o zaman arayın. 0212 515 96 18.
Ne diyoruz? Alo, alo, alo.
0212 515 53 33. Daha önce bağlanmış mıydınız? Alo.
Devam ediyoruz. Bir Gün gazetesine bugünün durumunu da söylemiş. Seferler iptal, yollar kapalı, okullar tatil. Bence dünün en çok tartışılacak haberlerinden biri. Son iki günde sert ve etkili muhalefet yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni kapı ruhuna ihanet etmeyen tek lider benim beyanatı. Ben 46 yaşındayım, uzun yıllardır da bu işi yapıyorum. Benim hatam olduğunu da kabul ediyorum ama yeni kapı ruhunun ne olduğunu halen anlamış değilim ben. Ne tür bir ruhtu da ben kavrayamadım, onu bilmiyorum. Eğer dinleyicilerimizden yeni kapı ruhunu bana kavratacak olanlar varsa anlatsınlar. O bilemediğim ruha ihanet etmeyen tek kişi Sayın Kılıçdaroğlu imiş. Yeni kapı ruhuna şey yapmadım, ihanet etmedim. Fakat onlar ettiler. Türkiye'de sivil darbeyi gerçekleştiriyorlar demiş. Ben bir şey anlamadım ama mutlaka içinizde anlayan vardır. Evet, acayip şeyler yaşıyoruz. Bu yaşadıklarımızı da sizle paylaşmaya devam ediyoruz. Yeniden bakalım. Sevgi Aroğlu, okullar gibi belediye de mi tatil? Ümraniye Erenköy 1 saat, öğrenci öğretmenin olmadığı okula kütüphaneciler niye gider? O ayrı demiş. İyi bir soru. Öğrencilerin ve öğretmenlerin olmadığı bir günde kütüphaneci olarak görev yapan Sevgi Hanım yollara düşmüş. Fakat düştüğüyle kalmış. Çünkü yollarda problem varmış. Acaba orada ne olup ne bittiğini bize yeniden aktarır mı? Çünkü oralar ilginç. Daha doğrusu şöyle bir tablo da var. Aslında ana arterlerden sorumlu olan Büyükşehir Belediyesi. Aralardan sorumlu olan da ilçe belediyeleri. Orada acaba hangi belediyenin sorumluluğu içerisinde? Ancak şikayet genellikle Ümraniye tarafından geliyor ve anladığım kadarıyla da ana yoldan. Burcu Uluşan mesela demiş ki, binlerce tuzlama yapan aracınız daha Ümraniye çevre yoluna ulaşamamış. İnşallah sağlıkları yerindedir demiş Burcu Hanım. Demek ki orada belirgin bir sıkıntı var. Buradan duyurmuş olalım. Ümraniye dolaylarında ahali isyanlarda tepeleri atmış vaziyette. Özellikle de kadınlar bu konuya müdahil oluyorsa bence dikkat etmekte yarar var. Evet, geçtiğimiz günlerde hepinize biliyorsunuz Doğan Canku dersi vermiştik. Doğan Canku dersini niye vermiştik? Çünkü bilmeyenler vardı aramızda, artık öğrensinler diye. Birazdan bir Doğan Canku çalarız. Arşivden çalıyoruz bugün. Size sevdiğimiz şarkıları yeniden çalıyoruz. Arada yeni şarkılar Mirk Elam'da olduğu gibi bizde ilk defa çalınan şarkılar da arada geliyor. Kar İstanbul'u teslim aldı. Çalışmalar yetersiz kaldı. Onu biliyoruz. Özelleştirme yolları felç etti. Makine Mühendisleri Odası Başkanı Çakar, kar mücadelesine ilişkin gerekli şartları yerine getirmeyen kuruluşlara ihaleler verildi. Yollar kapandı. Karın daha yoğun olduğu İskandinav ülkelerinde bile yollar kapanmıyor demiş. Burcu Cansu'nun haberi bu. Önemli, birazdan döneceğiz ama bir telefonumuz var. Bekletmeyelim. Günaydın.
Günaydın Enver Bey.
Buyurunuz. Kiminle görüşüyorum? Neredesiniz?
Yoldayız. İşe gidiyoruz. Yoğun bir trafikle. Bir yandan da sizi dinliyoruz. Sizi tekrar dinlemek bizi çok mutlu etti. Her hafta heyecanlı programlarınızı izliyorduk. Birdenbire ekranlardan gidince çok üzülmüştük. Şu anda çok mutluyuz.
Teşekkür ederim. Ne taraflardasınız şu anda?
Şimdi Maltepe'deyiz biz. Çok yoğun bir kar yağışı var. Trafik, Türkiye'nin hali buralara da yansımış tabii ki. Maalesef hiçbir şey ilerlemiyor. Her şey durmuş.
Öyle. Yol nasıl şu anda?
Yani bayağı bir trafik var. Aslında yolları açmışlar ama yoğun bir trafik var yine de. Yani usul usul ilerliyoruz. Çok yavaş yavaş.
Aman dikkat edin kendinize. Çok çok çok teşekkür ediyoruz. Bizi aradınız. Artık herkese de bulundukları yerde dikkatli gidin diyoruz. Çünkü yollar kayıyor. Biraz trafik var. Ana yollar açık.
Öyle.
Ana yollar
aynen
açık.
Öyle.
Peki
öyle.
O zaman bir Zeki Müren şarkısı geliyor. Karlar düşer. En modern Zeki Müren yorumuyla oyuna devam.
Alo ben Şuşu.
Oyuna devama. Yani MRI severe mi bağlanmak istiyorsunuz?
Hadi o zaman bağlanın. 0212 515 53 33 0212 515 96 18.
Oyuna devamda Türkiye'nin hallerini konuşuyoruz. Bu arada bulunduğunuz yerden bize ulaşabilirsiniz. Trafik ne durumda, onu bilmek ve paylaşmak istiyoruz.
İnşallah o sende böyle, aşık ol da bak birine. Ben oldum da ne oldu sanki, senin gibi birisine. İnşallah ol sende böyle, aşık ol da bak birine. Ben oldum da ne oldu sanki, senin gibi birisine. Kar var düşer, düşer düşer ağlarım. Hep ismini, hep ismini yanarım. Kar var düşer, düşer düşer ağlarım. Hep ismini, hep ismini anarım. La la di la di la la, du bi du du, da ba da ba di, du ba da, da da da di da da. Gel de gör bak şimdi beni, bulamazsın eski halimi. Seni düşünmekten yitirdim ben benliğimi. Zaten sende insaf yok ki, olsaydı terk etmezdin beni. Terk ettin de ne oldu sanki, bak buldum başka biri. Karlar düşer, düşer düşer ağlarım. Hep ismini, hep ismini anarım. Karlar düşer, düşer düşer ağlarım. Hep ismini, hep ismini anarım. Düşer düşer ağlarım. Hep ismini, hep ismini anarım.
Alo ben Şuşu. Oyuna devama. Yani MRI severe mi bağlanmak istiyorsunuz? Hadi o zaman bağlanın. 0212 515 53 33 0212 515 96 18.
Evet, Bir Gün Gazetesi'ne devam ediyoruz. Bir Gün Gazetesi'ndeki önemli bir haber vardı. Onu paylaşacaktık. O da şu. İçinde bulunduğumuz bu hava koşulları da ulaşım gerçekten kader mi bu halde olması diye. Bu konuyla ilgili olarak Makine Mühendisleri Odası Başkanı konuşmuş. Kar mücadelesine ilişkin gerekli şartları yerine getirmeyen kuruluşlara ihaleler verildi ve yollar kapandı demiş. İskandinav ülkelerinde böyle bir sorunun olmadığını, orada neredeyse 24 saat ve 12 ay karla yaşama kültürüne sahip olan insanların bu sorunu yaşamadığını söylemiş. Söyleyen kim? Ali Ekber Çakar. Gerçekten Türkiye'nin bugün işinde bulunduğu koşullarda, yani koskoca bir kent İstanbul esir alınmış durumda. Şöyle bir düşünün, İstanbul'un 7-24 insanları sokakta olmak durumunda olabilir. Bırakınız sağlık sorunlarını vesaire, burası bir uluslararası kent. Fakat biz bu kentte çözüm üretmek yerine sürekli ya yasaklarla işte aman eve çıkmayın, onu etmeyin, bunu etmeyin diyoruz. E peki kardeşim, bu kar diyelim ki 6 ay sürecek olsa, 4 ay sürecek olsa ne olacak, ne yapacağız? Önemli bir soru, yanıtsız bir soru gibi duruyor. Trajik aynı zamanda. Çünkü gerçekten bir sorun bu ve maalesef bu sorun da alabildiğine ortada. Bir telefonumuz daha var. İstanbul'un, Türkiye'nin neresindeyseniz hava durumunda bize bildiriyorsunuz. Günaydın.
Günaydın.
Kiminle görüşüyorum?
Esra ben.
Esra, neredeyiz? Ne yapıyoruz?
Vallahi Ümraniye'den çıktım. Bostancı'ya doğru gitmeye çalışıyoruz. Yollar fena.
Nasıl? Trafik mi sıkıntılı?
Trafik yok. Trafik açmamışlar tam olarak. Tuzlama da yok. Yani
belediyecilik, ana arterlerde belediyecilik sorunu da var, doğru mu?
Aynen öyle.
Peki tam güzergah neresi, ne kadar zamandır yoldasınız? Bir de önemli tabii, sürücüler önlem almışlar mı? Yani lastikler falan, sürücülerden kaynaklı bir sorun yok umarım.
Hayır, sürücülerden kaynaklı hiçbir şey yok. Sadece yollar açılmamış, temizlenmemiş. Ben yaklaşık 45 dakikadır Ümraniye'deyim. Ümraniye'den çıkamadım. Bostancı'ya gitmem gerekiyor. Bakalım kaçta olacak?
Anlıyorum. Bugün en çok şikayet gelen yer Ümraniye çevresi oldu.
Ümraniye felaket.
Tabii biraz yüksek olmanın da getirdiği nedenden dolayı daha çok kar almış durumda. Tahmin ediyorum onun da sıkıntısı. Size teşekkür ediyoruz. Dikkat edin. İyi yolculuklar.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Sağolunuz. Evet, bize ulaşmak isteyenler 0212 515 53 33. Bir günde ilginç olup bitenlerle ilgili ilginç haberler var. Bağdat ve Erbil'de Sincar pazarlığı, hem sınır içinde hem de sınır ötesinde köşeye sıkışan AKP, PKK ve IŞİD konusunda Irak ve Erbil'in desteğini arıyor. Türkiye'nin güvenliğinin Irak'tan geçtiğini belirten Yıldırım, IŞİD, PKK ve FETÖ sadece Türkiye'nin sorunu değil diye konuşmuş. Evet, ama Irak'la ilgili en üst düzeyde o kadar korkunç açıklamalar yapıldı ki halkı temsil eden insanlara o kadar derin hakaretler yapıldı ki şimdi iş dönüp dolaşıp nereye geldi? Şuraya geldi. Nihayetinde Irak Devlet Başkanı'yla görüşme yapılıyor. Soru şu, düne kadar ağza alınmayacak laflar ettiğiniz insanlarla şimdi masaya oturuyorsunuz. O halde düne kadar ağza alınmayacak insanlara, küfürler ettiğiniz insanlara biraz daha saygılı olmanız gerekmez mi? Türkiye'nin dış politikası çok acayip. Bugün dövdüğümüzü yarın canım cicim diyoruz. Bugün sövdüğümüze yarın en iyi dostumuz diyoruz. Hayaldi, gerçek oldu. Telefonlarımız var, gelmeye devam ediyor. Oyuna devamdasınız. Bu sırada bir kelamdan tavla gelecek. Tavla. İlk telefonlarımızın ardından benim en sevdiğim bir kelam şarkısı. O, hep beraber haykıracağız buradan. Günaydın.
Günaydın.
Kiminle görüşüyorum?
İsmim Zafer.
Ne kadar müzikli bir günaydın dediniz. Bir daha der misiniz lütfen?
Günaydın.
Vay anasını sayın izlemeciler. Pardon, sayın dinlemeciler. Buyurunuz, neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Durum nedir?
Ben iş yerime vardım.
Güzel, artık rahat edilmişsiniz. Çay falan var mı?
Çayımı içtim ve yolda sizi dinlemeye başlamıştım ve şu anda bilgisayarımdan tekrar devam ediyorum.
Kopamadınız yani bizden, güzel.
Yok, ben sizin daha önceden de izleyicinizdim, şimdi dinleyicinizim. Çok sevindim, ben de diğer insanlar gibi, sizi takip edenler gibi gazeteden de takip etmeye çalışıyordum.
Teşekkürler.
Valla çok iyi oldu. Kulaklarımızın pası silindi. Böyle bir ihtiyacımız vardı.
Sağ olun. Nereden nereye gittiniz? Yolda neler gördünüz? Biraz paylaşırsınız.
Ben Küçükçekmece'den önce Merter'deki imalathaneyi açtım. Oradaki personeli bıraktım. Diğer personel oraya gelecek. Sonra da Zeytinburnu'na geçtim. Ana yolda pek sıkıntı yok. Ara yollarda bazı bağlantı, yani birçok yerde şey var. Yani açılmamış ama ana yol genelde açık. Yalnız şunu rica edeceğim, sürekli tacize uğradım. Yani hızlı gitmem için lütfen kimse kimseyi taciz etmesin, acele işi olan daha erken çıksın. Çünkü yerler kaygan, ben yavaş gitmeyi tercih ediyorum. Ben yol verme durumunda değilim kimseye bu havada ve kazalara sebebiyet olur. Yani usta zannediyor kendisini ama birçok şoför, bu havada kimse usta değil, çok dikkatli olmak gerekiyor, yavaş ve sağ salim gitmemiz gerekiyor.
Çok önemli, özellikle hemen söyleyelim, kar lastiklerinizi takıyorsanız, kar lastiğiniz yoksa asla trafiğe çıkmıyorsunuz, bu bir.
Evet.
İkincisi, birbirimizi sıkıştırmıyoruz, hem zaman zaman görüş mesafesi çok düşüyor, hava karanlık, üstelik kar engelliyor. Bir diğer mesele de gayet doğal olarak belli ve belli hızda ve tempolu olarak gitmeye devam edeceğiz.
Aynen
bu tempo
öyle.
Çok hızlı olması gerekmiyor.
Aynen öyle.
Yol açık olmalı. Evet. Bunları uyardığınız için teşekkür ediyorum.
Bir de bir şey daha bahsetmek istiyorum. Ben 45 yaşındayım. Aşağı yukarı 45 senedir Karadenizliyim kendim. 45 senedir ben Karadeniz'de orman yangını bilmiyorum. Geçmiş ola diyorum. Bir şey daha söyleyeceğim. Altyazı gördüm bu hafta sonu. Olağanüstü hal kapsamında polis internette hepimizi takip edebilecekmiş. Hayırlı günler diliyorum.
Sağolunuz. Zaten aslında bunu takip etme imkanı var idi. Ediyordu belki. Şimdi, bu şimdi
resmileşti.
Evet, resmileşmiş oldu.
Evet.
Vallahi biz şeffafız. Tabii ki bu uygulamayı desteklemiyoruz ama gerçekten insanlarımızın psikolojisi de hem ruh hali de artık günlük hayata doğrudan yansımaya başladı.
Güçlü olan tabii ki araştırılsın, edilsin ama kanunlar çerçevesinde biz ona karşı değiliz ki yani.
Tabii,
zaten
tabii.
Suçlu ben, olan cezasını çekecektir.
İroni
ama
olarak
böyle
söyleyeyim.
Aleni olarak bütün bilgilerimizin her yerde uçuşması artık bundan sonra gibi bir şey söz konusu olabilir yani.
İnsanlar ne yiyor, ne içiyor, kimle oturuyor, kimle kalkıyor, kaç parası var, yok, dost mu, düşman mı, mahremiyet ortadan kalkıyor.
Kimin elinde bilmiyoruz şu anda, henüz daha temizlenmediğini de bilmiyoruz devletin içerisindeki bu melun şeyleri. Güçlerin temizlenip temizlenmediğini bilmediğimiz bir ortamda bu kadar serbestinin, bu kadar bilginin havalarda uçuşmasının rahatsız edici olduğunu düşünüyorum.
Elbette, elbette.
Ama suçlu kesinlikle cezasını bulmalı. Onda yani hiçbir sıkıntı yok kanunlar çerçevesinde. Tekrar hayırlı yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederiz.
İnşallah güzel günlerde hep birlikte olmak dileğiyle.
Elbette olacak. Bir telefonumuz daha var. Günaydın.
Günaydın.
Kiminle görüşüyorum?
Neslihan ben.
Buyurun Neslihan Hanım, nereden nereye?
Ben Kumburgaz'dan, Selimpaşa'dan İkiteli Organize Sanayi'ye geldik.
İyi gelmişsiniz. Aslında gerçi sahil yolu daha açık değil mi? Orada şey yok, tipiden.
Temden geldik biz.
Ha, temden.
Yani yollar açık, yol kenarında park etmiş arabalar var Cuma'dan kalma. Biz evet. Cuma günü gece 1:30'da varabildik eve.
Evet.
Yani insanların sorumsuzluklarından dolayı kaldık. Yollar açıktı. Kimse de kış lastiği yok. Bütün arabalar yollarda.
Evet.
E5'in ortasında avcılara bırakmış araba gördük. Avcılarda E5'in ortasında. Temin yol, yani basın ekspresi en sağda park etmiş arabalar. Ya tamam, kendi can güvenliğin için evet bıraktın gittin de biz gece 1:30'da oradan geçmek zorunda kaldık. Nasıl durduk? Nasıl geçtik o yollardan bilmiyorum. Yani saygısızlık had safhada. Evet geçemedim belki ama yani bir şekilde sağa çekilebilirdi o arabalar. Ve cuma günkü olan trafik tamamıyla şoförlerin bilinçsiz ve sorumsuz davranmasından kaynaklıydı benim görüşüm. Bugün de İkiteli Organize Sanayi'nin orada belediye yolları temizlemiş göğe ama olduğu gibi kaldırma atmış. Yani insanlar dizlerinin üstüne kadar kara batmışlar. Yani araba kullanmak ya da arabada olmak değil problem. Yayaları hiç kimsenin düşündüğü yok. Yoldan geçerken karatan araçlar zaten belediye yola attığı için insanlar yürüyemiyor. Kayanlar yoldan yürümek zorundalar. Araç kaysa yayaya çarpabilir. Yani ne bileyim, diyorum ya, araçta olmak, ben 2 saat araçta trafikte kaldığımdan daha kötü bir durum. Yani niye kimse şikayet etmiyor? Niye sorunlarını dile getiremiyorlar? Bu konuda hakikaten çok hani şeyim. Yani sinirliyim insanlara şikayet etmedikleri için. Yani 10 kişi ses çıkarsa belki o kaldırımda bir geçmek için yol açacaklar. Niye o dizlerine kadar karda gidiyorlar? Anlam veremiyorum gerçekten. Ben olabildiğince her yere, her şeye şikayet ediyorum. O duruma dahil olmasam bile.
Evet.
İnsanların bu suskunluğunu gerçekten anlayamıyorum yani.
Elbette. Özellikle yine demin konuştuk. İskandinav ülkelerinde kar kıyamet olduğu dönemde hiçbir şekilde, sadece İskandinav ülkelerinde değil, Rusya'da, dünyanın pek çok başka ülkesinde de insanın hali bambaşka, bizdeki bambaşka. Nedir derseniz? Şu kaldırımda yürümek en doğal hak. Kaymadan, bir tarafınızı kırmadan yürümek en doğal hak. Şimdi iyice perperişan vaziyette her şey. Evet.
Yani hak biraz alınır, istenir. Ben burada yürüyemiyorum, bunu aç, ben burada bekliyorum denmelidir. Ya Türkiye'de ne yazık ki istenmeden hak verilmiyor. Ya benim vatandaşım burada yürüyemez, ben burayı da açayım demiyorlar. O yüzden açana kadar bir 10 kişi birleşsin orada beklesin. Açtırsınlar bu yolu. Vallahi. Ben o gün İBB'yi gece 1.30'a kadar aradıysam, ha bir faydası oldu olmadı ama kar suyu kaçırdım kulaklarına. İnsanlar da arasın, şikayet etmekten, yani hani bu kadar çok şikayetleniyoruz değil, arayacağız. Hakkımızı isteyeceğiz, şikayet edeceğiz ki bir şeyler çözülsün. Belli ki hak verilmiyor.
Vallahi Kadir abi dün demin çıkmış, İstanbul'un Kadir abisi. Her şey yolunda falan filan diyor.
Kadir Atom da öyle diyor. Tabii. Atom da cuma günü öyle dedi.
Aynen öyle. Halbuki İstanbul'un Kadir abisi bilmiyor ki İstanbullular perperişan halde ve Kadir abisinden de pek hoşnut vaziyette değiller. Ben kibarca söylemiş olayım.
Fotoğraflarla, telefonlarla taciz etmeye devam edeceğiz. Başka hiçbir yolu yok.
Evet, maalesef İstanbul'a yakışmayan görüntüler her yerde var. Bir kentin bu biçimde esir alınması doğru da değil. Çok teşekkür ediyorum size.
Ben teşekkür ederim Enver Bey.
Sağ olunuz.
Hepinize kolay gelsin. Hoşçakalın.
Sağ olunuz.
Alo, ben Şuşu. Oyuna devam al. Yani Enver Aysever'e mi bağlanmak istiyorsunuz? Hadi o zaman bağlanın. 0212 515 53 33 0212 515 96 18.
Oyuna devamdasınız. Tavla. Çayları koyun, açın tavlaları. Bir yandan bizi dinleyin, bir yandan oynamaya başlayın. Eğer evde oturma şansınız varsa. Hep beraber. Şimdi tavlacılar.
Tavla, tavla beni tavla. Salla, dolları zarları. Salla, salla beni salla. Vallahi geldim oyuna. Tavla, tavla beni tavla. Salla, dolları zarları. Salla, salla beni salla. Vallahi geldim oyuna.
Oyuna devamdasınız. 0212 515 53 33 0212 515 96 18 inadına yaşamaya devam. İstanbul, günaydın Kocaeli, günaydın Bursa, günaydın Türkiye. Şişi çar ve ben çar. şarkının en güzel yerinde kestiler ya. Hakikaten tam böyle gaza gelmiştik. Bir daha çalarız Tavla'yı. Ben Tavla şarkısını çok seviyorum. Birazdan Cumhuriyet Gazetesi'ne döneceğiz. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki maraton başlayacak bugün. Maraton başlayacağı için de Cumhuriyet Halk Partisi neler düşündü, neler yaptı? Dün parti meclisi vardı. Ve darbeleri araştırma komisyonunda ne araştırıldı onları konuşacağız. Kimle? Aytun Çıray'la Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili. Günaydın Aytun Bey.
Günaydın, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ederim. Hemen soralım, Ankara'da havalar nasıl? Siz pencereden dışarıyı görebiliyor musunuz bugün? Hem siyasi havalar hem de gerçek havalar.
Gerçek havalar karlı ama yollar açık pencereden gördüğüm kadarıyla. Fakat siyasi havalar hem karlı ama yollar açık mı değil mi onu göreceğiz tabii.
Peki bugün bir maraton başlayacak. Ben dün Cumhuriyet Halk Partisi'nden hem yönetici kadrosundan hem de vekillerden hem gruptan, parti meclisinden pek çok isimle konuştum. Genel olarak Cumhuriyet Halk Partisi biz bu işte yenilen taraf olmayacağız. Parlamentoda durdurmaya çalışacağız ama olmazsa bile halkın desteğini de alarak bu başkanlık meselesini çözeceğiz diyorlar. Gerçekten umudunuz var mı Erdoğan'ın ve AKP'nin bu süreçteki etkisine karşılık Cumhuriyet Halk Partisi bir cephe oluşturabilecek mi?
Cumhuriyet Halk Partisi hakikaten elinden geleni yapmaya çalışacak. Çünkü ve bunu partiler üstü bir anlayışla yapmaya çalışacağız. Çünkü milletin bütününü kucaklamamız lazım. Hı hı. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni bu işi engellemeye yetmez. Eğer tabii parlamentodaki aşama geçilirse. Parlamentodaki aşamanın geçilmeyeceği konusunda da ben umutluyum doğrusu. Çünkü bir takım vicdanın, yani birçok milletvekilinin vicdanlı olduğuna inanıyorum da iradelerini kullanacaklarını düşünüyorum bu defa. Çünkü Türkiye'nin içinden geçtiği bu konjonktürde böyle bir anayasa değişikliği sadece içeriği açısından değil, süreçleri açısından, zamanlaması açısından olağanüstü yanlış. Kutuplaşmaların bu kadar derinleştiği bir konjonktürde bir yılda yaklaşık 30 patlama olmuş. Bir kalkışma, isyan, darbe artık nasıl adlandırırsanız 15 Temmuz kanlı hadisesi yaşanmış. Ve ordumuz önemli ölçüde yaralanmış. Bakınız dün çok önemli bir hadise daha oldu. Herkesin gözünden kaçmış olabilir. Genelkurmay Başkanı'nın tüm yetkileri alındı. Bana sorarsanız dünkü karardan sonra bu Genelkurmay Başkanı veya o makam bir onbaşıya dair sözüne geçiremeyecek bir hale gelmiştir.
Yani, tam olarak bunu açıklar mısınız? Kanunlukmide kararnameyi söylüyorsunuz değil mi?
Evet, kanunlukmideki kararnameyi söylüyorum. Yani bir devlet bürokrasisinde bulunmuş bir insan olarak söylüyorum. Eğer bütün atama yetkilerini eline alırsanız ve altında çalışanların hiyerarşik düzen içerisinde, emir komuta düzeni içerisinde hiçbir yaptırımı kalmazsa onu hiç kimse önemsemez. Yaptırımların kime aktarıldığına bakar, o onu önemsemeye başlar.
Şimdi şöyle,
Bu da siyasetin eline geçti, askeri idarede.
Türkiye'nin şu anda çok konuştuğu konulardan birisi, siz kalkışma gecesinin ardından kurulan araştırma komisyonunda görev yaptınız ve komisyon görevini tamamladı. Ben kendi payımda tam olarak ne olduğunu anlamış değilim. Çünkü edindiğim bilgiler benim iyi kötü Türkiye'yi takip eden birisi olarak benim aydınlanmama yetmedi. Bu bir. İkincisi çok zamandır farklı çevrelerden ordu içerisinde yeniden bir kalkışma yapabilecek bir kudretin olduğu söyleniyor. İşte Amerika'ya da gerilim falan var. Acaba bu yetkilerin alınması da biraz buna önlem mi? Nedir durum?
Bu tür şeyler, o tür işleri önlemez. Şu anda Türkiye'nin ilacı, tek çaresi daha çok demokrasi, daha çok hukukun üstünlüğüdür. Yıllardır bizi Müslüman ülkelerden ayıran, yaşadığımız ara travmalara rağmen onlardan farklı konuma sokan şey Atatürk'ün koyduğu cumhuriyetin, getirdiği cumhuriyetin demokrasisi az da olsa ve hukukudur, hukuk anlayışıdır. Şimdi bunları tamamen terk ederseniz, o zaman bana sorarsanız çok daha önemli tehlikelere açık hale gelirsiniz. O zaman dış dünyada, iç dünyada çok güçlü olabilirsiniz. Yani Türkiye'nin içinde çok güçlü olabilirsiniz ama demokrasiden ve hukukun üstünlüğünden uzaklaştıkça, hele bu anayasa çıkınca dış dünyadaki itibarımız çok zayıflayacak. Çok başka konuma yerleştirileceğiz. O çağdaş medeniyet yolunda ilerleyen, dediğim gibi hani yanlış ara duraklara rağmen bunu yapmayı başarmaya çalışan bir ülkeden birdenbire Orta Doğu'nun totaliter rejimlerinden bir tanesi olacaksınız.
Aytun Bey, benim çok merak ettiğim bir şey var burada. Evet. Onu size paylaşmak istiyorum. Şimdi darbe araştırma komisyonunda da bulunduğunuz için. Türkiye'de hakikaten bugün şu dakika esen bu rüzgar içerisinde halen farklı bir odaktan o ya da bu sebepten dolayı bir kalkışma, bir darbe, bir müdahale edebilecek bir güç var mı? Ya da başka türlü söylersek bu güç varsa bu güç kim? Yani çünkü ordu dediğimiz yapının da homojen olmadığını Necdet Özel Bey'den anladık. Hiç haberi olmamış meğersem bu kalkışmayı yapacak insanlardan. Ne diyorsunuz? Yani Türkiye bu riski taşıyor mu hala?
Şimdi eğer 15 Temmuz'u yaşamamış olsaydık, ben 15 Temmuz öncesi bana bu soruyu sorsaydınız, hiçbir risk olmadığını söylerdim 21. yüzyılda. Bunu ayıp kabul ederdim. Fakat artık birçok olay şaşırılmayacak olaylar yaşadık. Şaşıramıyoruz. Dolayısıyla böyle bir risk olabilir. Bundan sonra olmaz diyemem. Yani olur da diyemem, olmaz da diyemem. Eskiden kesin kes olmaz derdim. Şimdi aynı şeyi söyleyemem. Çünkü orduyu çok dejenere etmiştir aynı zamanda. Yani Necdet Özel Beyefendi'yi bir türlü komisyona getirtemedik. Adalet ve Kalkınma Partisi onu korudu gelmemesi için.
Neden?
Bence suç ortakları. Yani bu da kalkışmanın oluşmasında Türk ordusunun içerisine doldur boşalt yapılmış. Bunu Işık Koşener Paşa söyledi. Ondan sonra en önemlisi Kozmik Oda meselesi.
Yani onu bir anlatır mısınız? Kozmik Oda meselesi bu işin kırılma noktası mı diyorsunuz? İlker,
tabii. Evet. İlker'in istikbali açısından önemli.
İlker Paşa döneminde oldu o değil mi? O mesele.
Şimdi bakınız Kozmik Oda'ya İlker Paşa döneminde gidilecek. İlker Paşa direnerek oradaki önemli belgeleri vermedi. Daha sonra bu FETÖ örgütünün aldığı bir kararla yargıdan o kararı uyguladı Necdet Özel ve Türkiye'nin seferberlikteki gizli ordusunun listesini verdiler. İddia bu. Şimdi gelip bunu siz komisyonda konuşmuyorsanız, bunu anlatmıyorsanız, bu millete hesap vermiyorsanız o zaman bir şeyden korkuyorsunuz demektir. Yani emin değilsiniz kendinizden. Yani Işık Koşener gelecek, İlker Başbuğ gelecek, Özkök Paşa gelecek. Siz neden gelmiyorsunuz kardeşim? Sizin ayrıcalığınız ne? Ondan sonra ben bunları hiç söylemek istemezdim. Yani Türk ordusunun ne kadar siyasetin içine çekildiğinin göstergesi bunlar. Biz onu konuşuyoruz şimdi. Peki Sayın Hulusi Akar, ya onbaşıya dahi emredemeyecek hale getirdiler sizi. Neden istifa etmiyorsunuz hala? Neden Türkiye'nin önüne çıkıp gerçekleri anlatmıyorsunuz? Bürokratik ahlak denilen bir şey var. Yani devlet görevinde olan bir insan olarak 4 kere istifasını vermiş bir insan olarak söylüyor. O koltuklara yapışırsanız sizi kullanırlar bürokraside. Onurlu olmak lazım. Yani şimdi bütün atamalar sizin dışı ve yaş yüksek askeri şuraya kimlerin gireceğine de o karar veremeyecek. O da kuralların dışına çıktı. Kabul edilebilir bir şey mi?
Yani aslında vesayet falan ötesine geçildi diyorsunuz siz anladığım kadarıyla. Başka bir duruma geldi. Bırakın vesayeti asker kendi iç işlerini bile yapamaz durumda diyorsunuz. Benim anladığım bu.
Bakın savaşan bir askere bu yapılır mı? Bu askeri Suriye'ye soktunuz. Emir komuta zincirini dün Sayın Genel Başkan'ın söylediği gibi Mete Han'dan bu yana devam eden emir komuta zincirini bozduğunuz zaman bu askerler nasıl sonuç alacaksınız? Çocuklarımız şehit oluyor. Geçenlerde Anayasa Komisyonu tartışmalarında Adalet ve Kalkınma Partili bir milletvekili öncüsü de şunu söyledi. Biz partiyi kurarken prensiplerimizden birisi insanı yaşat ki devlet yaşasın. Dedim şimdi insanları şehit etmekte gurur duyuyorsunuz. Şehit olmak hiç kimsenin korkacağı bir iş değil, gurur duyacağı bir iş. İyi de anlamı olması lazım. Senin siyasi hataların yüzünden benim evladım niçin ölsün?
Şimdi onu, yani böyle şey mi? Onu da biraz konuşalım. Benim çok üzüldüğüm bir mesele.
Yani bu şeyle ilgili son bir cümle söylemek isterim. Komisyonla ilgili. Bu soruyu Türk milletine hep soracağız. O da kendisine soracak. Bu önemli. Bir darbenin kalkışmanın adı neyse isyanın kendisine yapıldığını iddia eden bir siyasi iktidar o işin aydınlanmasını niçin engeller? Neden?
Sizin kafanızda bir soru var mı? Tabii yanıt var mı?
Var tabii.
Neden?
Yani benim çıkarımlarım, dinlediklerim, gördüklerimden çıkardığım şeyler şu. Bu FETÖ terör örgütü denilen örgüt gerçekten araştırılsa, içine de kadar girilse siyasi uzantıların çoğu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinden çıkacak herhalde.
Peki bu kadar kendisine yönelik bir kalkışma yapılan bir siyasi iktidar kendi içinde böyle bir uzantı varsa bundan da kurtulmak istemez mi? Şöyle düşünün.
Bence şey, eğer başarılı olursa bunların referandumdan sonra hepsinden kurtulacaktır. Çok kişiden kurtulacaktır.
Şu anki partinin kaçta kaçı böyle diye düşünüyorsunuz?
Bilemem tabii. %100 vermek çok zor Enver Bey. Çünkü o bir tahmin olur. Doğru olmaz.
Peki.
Ama çok önemli insanların olduğunu biliyoruz. Benim sorduğuma sorulara cevap gelmedi ve belli köşe yazarları, oraya yakın köşe yazarı tehdit noktasına varan yazılar yazdılar.
Neydi o soruları, hatırlatalım. Gösterdi.
Eğer mesela bakanlardan birisinin tutuklu bir çok önemli bir Fethullah Gülen FETÖ örgütüyle ilişkileri, çocuğunun orada staj yapması, kendisi bakan yardımcısıyken işte Sadullah Ergin üçünün birlikte olması sürekli falan, birçok şey var. Bir tanesini söylüyorum mesela.
Peki bunlara yanıt gelmemesi de bir taraftan darbe sürecinin, yani o girişimin sisli bir ortamda kalmasına neden olmuyor mu? Yani siz mesela aydınlanabildiniz mi darbeyle ilgili?
248 şehidin ailelerine sesleniyorum. Bu iktidarın yakasına yapışın kardeşim. Şehitlerinizin hatırı için 1200'den fazla gaziye sesleniyorum. Neden gazi oldunuz? Tankların altına yatan, üstüne çıkan kahramanlara sesleniyorum. Boşuna mı yaptınız? Bu vardır yoktur. İcra hükümet. O zaman bu hükümete soracaksınız. Aydınlatmakla görevli olan hükümet. Siz bir araştırma komisyonu kuruyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki hadi boş verin, mektupla soru soralım. Mektupla soruyu da herkese sormuyorsunuz. Mesela Sayın Gül'e soruyorsunuz. Efendim Genelkurmay Başkanı'na soruyorsunuz. MİT Müsteşarı'na sormuyorsunuz mesela. Neye göre tefrik ediyorsunuz? Bunlar karmakarışık işler hepsi.
Bir şey sormak istiyorum. Eğer biz gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin meclisini en üst irade olarak görüyorsak, ki görmek durumundayız. Hani milli irade deniyor. Sonuçta Cumhurbaşkanı'nın da içinde bulunduğu herkesin normalde karşısına çıkmaktan çekinmeyeceği bir yapı olması gerekir. Buraya Abdullah Gül'den tutun da işte eski Genelkurmay Başkanı'na kadar herkesin rahatlıkla gelmesi gerekmez mi? Yani gelip...
Ya şüphesiz, şimdi milli irade hem saygılıyım deyip hem gelmiyorsunuz. Samimi değilsiniz demektir. İkincisi çok moda şimdi. Efendim ben %50 oyla seçildim. Öyle. Tamam mı öyle mi? %50-51 oyla seçilmeniz gerekiyor. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi %100 oyla seçiliyor. Bunun için küçümsüyor herkes. Hiç kimse dillendirmiyor. İkincisi yani şimdi siz bu komisyona, madem bu komisyonu engelleyecektiniz, niçin kurulmasına oy verdiniz? Bence sonradan pişman oldular. Çünkü hele iç Genelkurmay Başkanı'na, MİT Müsteşarı'na gelip anlattıkları çok rahatsız etti. Ondan sonra Sayın Gül onu yapmadım, bunu tamam. İyi ama genelge yazıp Dışişleri Bakanı'yken bütün dışişlerine bu okullara yardımcı olunmasının talimatını ben mi verdim?
Abdullah Gül'ün talimatı değil mi?
Tabii. Ondan sonra Amerika'daki Türk Büyükelçiliği'ne 2004 senesinde üst kapak yazısı yazdırılıp Gülen cemaatinin avukatlarının talepleri doğrultusunda yardımcı olunması için belgeyi ben mi gönderdim kayıtlarda? Şimdi şu, o zaman terör örgütü olarak görmüyordum. Neden görmediniz? 2004'te yapılan sunumlarda Milli Güvenlik Kurulu'nda hem Türk ordusunun üst komuta kademesi hem de Milli İstihbarat Teşkilatı çok önemli uyarılarda bulunmuş.
Bir şey sormak evet. istiyorum. Bir dakika. Benim burada bir de şöyle itirazım var. Ya siz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başıysanız eğer, bu olup bitenlerde, bu olan bitenler karşısında yaptığınız uyarılar karşılık bulmasa bile en azından bir basın toplantısı yapıp bunu açıklayamaz mısınız?
Veya
görevi bırakamaz. Ya ben şunu anlamıyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başında olan isimler de herkes görevini yapmış ama sonuçta kalkışma olmuş. Biraz acayip bir şeyle karşı karşıya değil miyiz?
Hiç kimse görevini tam yapmamış. Ben bu olayı neye benzettim biliyor musunuz? Maktuli millet olan Şark Ekspresi'ne cinayete benzettim. Yani herkesin günahı ve suçu var. Kategorik olarak değişecek şekilde. Ama Türk ordusunun içinde esas yerleşme 2002'den sonra olmuş. Nitekim İlker Başbuğ 2002'den itibaren tek bir istihbarat alamadık diyor.
tek bir istihbarat alamadık. Şimdi bunlar bir yana, bakın önümüzde yine önemli şeyler oluyor. Türkiye arka arkaya öyle önemli şeyler yaşıyor ki milletimiz bunu takip edemiyor. Şimdi başı kadar çekiliyorsunuz. Musul'u fethedecektiniz. Musul'u fethedeceğim diye yola çıktığınız için başı kadar çekiliyorsunuz.
Evet.
Kıbrıs'ta garantörlük haklarımız masaya yatırıldı. Bakın garantörlük hakkımızı, Kıbrıs'taki haklarımızı kaybedelim. Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olmak karakterinden çıkacaktır. 16 adayı adacık diyelim. 16 adacığı hakkınız olan egemenlik hakkı var şimdi burada. Büyük küçük önemli değil. Kaybettiğiniz savaşmadan. Ve şimdi Hatay tehlikeye gidiyor. Hatay. Herkes oraya iyi baksın.
Ne gibi? Bizim memleket çünkü gidiyorsa bir dikkat edelim. Orada, kütüğüm orada. Ben de mi gidiyorum yani? Merak ettim.
Yani şimdi bu memleketin Kurtuluş Savaşı sonrası savaşmadan aldığı o cennet yer şu andaki Suriye iç savaşı nedeniyle gelinen noktada ileride tehlikeye düşmüş durumda. Çünkü yapılmak istenen şey şu özeti. Bütün her şeyin özeti şu. Büyük Orta Doğu projesi çok klasik oldu bu laf ama ne yazık ki gerçekmiş. Orada bir devlet daha oluşturulmaya çalışıyor. Bu devletin denize çıkması lazım. İskenderun ve Hatay'dan çıkacak denize. Nereden çıkacak?
Vallahi ben bölgeyi iyi tanıyorum. O bölgedeki insanların hiç kimsenin Türkiye'den vazgeçme olasılığı yoktur. Çok ağır niyeti olanlar çok ağır bedel öderler. Kesinlikle. Çünkü ben atadan
ama bu millete bu acıyı yaşatmalı mıyız?
Şeyi kabul ederim. Böyle bir süreç gerçekten Türkiye'nin önüne gelirse Türkiye o konuda hakikaten bedel öder. Çünkü ben oradaki halkı çok iyi tanıyorum. Türkiye'nin en yurtsever insanlarından bir kısmı da orada yaşar. Herkes gibi. Ve gerçekten
milletle ilgili bir şey değil Enver Bey.
İşte onu diyorum. Yani
onlara, yanlış siyaset yaparsanız millet ne yapsın orada?
Onlara acı çektirilecek bir duruma döner. Öyle görüyorum.
Dönmedi mi Reyhanlı meselesinde?
Evet çok trajik tabii.
Çok yani yanlış siyasetlerin sonucu değil mi bu?
Evet.
Türkiye'nin Suriye'nin rejimi tanzim etmek gibi bir işi var mıydı? Hadi o kadar demokrattınız. Suriye'nin rejimi tanzim ettiniz. O zaman şimdi Irak'la ne anlaşıyorsunuz? Anlaşmayın demiyorum. Bana sorarsanız hemen yarın sabah uyansınlar. Siyaseten de istismar etmeyelim biz. Gitsinler Esad'la el sıkışsınlar. Hemen zaman kaybetmesinler. Kandırsın.
Esad'la el sıkışsınlar derken hangi konuda anlaşılsın istiyorsunuz?
Onu bilmem. İlk hale dönüşün. Yani Türk Esad'ı tasvip etmek etmemek meselesi değil bunlar. Türkiye'nin görevi ne kardeşim? Türkiye'nin görevi rejimleri tanzim etmek, Orta Doğu'yu tanzim etmek değil. Bunların önüne bir hayal koydular. Bu hayali bunlar yuttular. Türkiye'ye Saddam muamelesi yaptılar. Hadi dediler size yeni bir büyük alan veriyoruz. Efendim İhvan'ın başında olacaksınız. Orada yeni bir devlet kurulacak. Neo-Osmanlıcı hayalleri koydular. Buna inandılar. Davutoğlu'nu tarih affetmeyecek. Hepsini affetmeyecek. Böyle şey mi olur? Türkiye'de şu anda bizim çocuklarımız orada ki sonuna kadar şu anda onların arkasındayız, yanındayız. Türk ordusunun ayrı mesele. Ama hiç oraya gitmelerini gerektirecek siyasete gerek yok.
Peki Sayın Aytun Çınar, burada anlıyorum ki ben başkanlık seçimi gündeme gelecekse eğer gelmeye de bilir o ayrı. Çünkü 330 parlamenton elinde henüz iradeye tahakküm koyamayız. Ama şunu anlıyorum ki ben bu meseleler daha çok tartışılacak. Ya da daha sert bir dönem olacak ve Türkiye olağanüstü hal koşullarında devam ediyor hayatına ya da edemiyor neyse. Cumhuriyet Halk Partisi burada önemli bir döneme işte fakat bu kez ilginç bir yaklaşım gösteriyor. Kardeşim bu benim meselem değil diyor. Bu Türkiye'nin meselesi diyor. Yani kendi çatısından fazlasını getiriyor. Bu anlaşılabilir. Çünkü hakikaten bir siyasi partiden fazlası bu. Alan ve olanaklar kısıtlı olabilir. Örneğin iletişim alanları, yani medya.
Kapsamı özgürlüğü yok. Sıkıntı burada.
Bakın, şimdi nasıl aşacaksınız bunları?
Şimdi bunlar ne kadar aşılabilir göreceğiz. Ama şu var. Bu yeni anayasa değişikliği yapılışı itibariyle, süreçleri itibariyle meşru değildir. Venedik komisyon kriterlerine uymaz. Haber alma özgürlüğü yok. Kapalı kapılar arkasında hazırlandı. Tarih Sayın Bahçeli'yi Ümit Özdağ'ın söylediği gibi affetmeyecek. Böyle anayasa mı hazırlanır? Koltuğunuzun altına kağıtları koyacaksınız. Bir saraya, bir köşke gideceksiniz. Türk milletinden habersiz anayasa hazırlayıp daha onun öğrenmesine fırsat vermeden onu referanduma götürmeye çalışacaksınız. 12 Eylül darbe anayasası bile bu kadar gizli hazırlanmamıştı.
Peki
göstermelik de olsa bir kurucu meclis vardı. Kamer Genç gibiler orada aleyhte oy verdiler bazı şeyler.
Ya Kamer abi şey hep kavga etmiştir bu işlerde. Peki Sayın Çıray, şimdi kanun hükmünde kararnamelerle ilgili mesela Türkiye'deki vatandaşlık hakları da tartışılmaya başladı. Bu şu anda yurt dışında buna, ben anlıyorum ki Fethullah Gülen için yapılıyor bu. Ama çok daha geniş maliyetler olabilir. Türkiye dön çağrısı yapılacak. Dönmeyenler de vatandaşlıktan çıkarılacak. Bu uygulamayı az önce siz andınız. 12 Eylül'de yapılmıştı Türkiye'de. Daha sonradan çok acılar çekilmişti. Hani tabiri caizse at izi it izine karışma sıkıntıları ve geleceğe dair, gelecek kuşaklara dair de çok tarihi hatalar yapılmıyor mu? Yani bunları nasıl aşacak Türkiye?
Devleti dağıtacaklar. Yani ve devlete çok yabancılar. Dün Sarıkamış'ta Sarıkamış şehitlerini kutlayan bakanın kolunda İngiliz bayrağı vardı. Bu yanlışlıkla mı bize bir mesaj mı verdi? Anlayamıyorum ben bu işleri.
Bir daha anlatır mısınız onu tam olarak?
Dün Sarıkamış'ta Sarıkamış şehitlerini anma toplantısı yapıldı. Hı. Yürüyüşü yapıldı.
Evet.
Orada Sayın Bakan'ın giydiği montun kolunda İngiliz bayrağı var.
Evet.
Yani bu ne? Şimdi tarih tekerrür mü ediyor, onu söylüyorlar bize. Yani, Osmanlı'nın son günlerini mi yaşıyoruz? Ne oluyor?
Rastlantı olmadı mı?
Siyasiler Rusçu, İngilizce, Amerikancı diye kendi aralarında ayrıldılar mı acaba? Neler oluyor yani?
Peki siz bir parlamenter olarak başka tartışmalara da tanık oluyorsunuz, biliyorsunuz. Onu da bir konuşalım isterseniz. Mesela bunlardan bir tanesi Türkiye'nin bu Gülen cemaatiyle olan kavgada partinizde de kimi isimlerin Fethullah Gülen oluşumuyla iç içe olduğu söylendi. Buna savunma olarak siz önce kendi partinizdekilere bakın dendi. Ama tersten düşünürsek kendi partinizdekilere bakın demek bir eleştiri olabilir ama yeterli değil. Cumhuriyet Halk Partisi bu işlerin neresinde? Ne oluyor? Ne bitiyor? İçi temizlendi mi Cumhuriyet Halk Partisi'nin?
Cumhuriyet Halk Partisi şimdi bakın, bir kere bu işi partiler, yani eğer bir şey çözülecekse benim partimdeki çözülmesin, seninki çözülsün. Sende de var, o yüzden benimkini çözmüyorum ki mazeretlere kimse sığmasın. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bildikleri bir şey varsa, açıklamazlarsa namertlerdir. Onlar da varsa onlarla temizlensin. Ama o var, sen kendine bak gibi laflar sadece bir şeyin arkasını savunmaktır. Bu partinin içinde bunlar varsa zaten CHP'de doğal olarak bunu temizlenmesi gerekiyor. Çünkü CHP'nin kuruluş karakterine ve ilkelerine aykırı tamamen. Sadece bunu şey cemaat açısından söylemiyorum. Yani cemaatçilik insanın zaten bireysel hak ve özgürlüklerini başkalarına teslim etmesi anlamına geldiği için CHP'nin o anlamda da özgürlükçü karakterine yakışmaz. Buna bir itirazımız yok. Olamaz. Ama bunu siz mazeret olarak kullanıyorsanız dedikodudan ibaret ve henüz ortaya bir şey koymadıysanız bunu kabul etmek mümkün değil. Varsa alın kardeşim. Ya şey yapın, açıklayın neyse belgeleriniz. Bitsin bu iş.
Peki Sayın Çıray, dün son iki gündür Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şu ana kadarki en sert açıklamalar. Birçok siyasal yorumcu bunu söylüyor. Mesela yani bir tür ölüm kalım meselesi bu devlet açısından dedi. Ve 15 Temmuz başarısız bir darbe girişimiydi. 20 Temmuz başarıya ulaşmak üzere olan bir darbe girişimi dedi. Ve çok ilginç, benim yine anlamaktan uzak olduğum, işte yeni kapı ruhuna bir tek ben sadık kaldım, onlar kalmadı dedi. Tüm bunları nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Ne anlamamız gerekiyor?
Yani şey, hakikaten devletin bekası söz konusu. Yani Sayın Bahçeli'nin devletin bekasını kurtarmak için bu anayasa değişikliğini gündeme getirdiğini söyledi. İki nedeni var biliyorsunuz. Birisi defakto durumu, fiile durumu, işte hukuksallaştırmak. Birisi de buydu. Bana sorarsanız Kemal Bey gayet net olarak şunu biliyor. Yani hepimiz biliyoruz. Tam aksine bu anayasa değişikliğiyle devlet dağılma sürecine girecektir. Onu o bilinçle bu şeyleri ortaya koyduğunu düşünüyorum. Söylemleri.
Anladım ama bu mesela yeni kapı ruhu neydi de ne bozuldu onu merak ediyorum. Yani şöyle.
Yani birlik ve beraberlik kastettiğini düşünüyorum. Hani o gün birlik ve beraber olalım mesajları verildi ya o meydandan. O birlik beraberlik hadisesinin dağıldığını söylüyor. Haklı.
Birlik ve beraberlik var mıydı hakikaten? Ben onu da çok merak ediyorum da.
Bu benim kişisel görüşüm. Hepsi taktikseldi. Gerçekte hiçbirisi yoktu.
Onu söyleyeyim.
Ama Sayın Kılıçdaroğlu oraya gitmeseydi, emin olun Kılıçdaroğlu ve CHP'yi tekrar darbeci ilan ederlerdi. Taktiksel olarak.
Evet.
Yani o anlamda gitmesi doğruydu diye düşünüyorum.
Peki son bir soru daha soracağım size. Önemli bir mesele, önemli bir çerçeveden geçiyoruz. İki şıklı bir soru. Bir, siz bir komisyon üyesi olarak benim anladığım kadarıyla darbelere dair aydınlanabilmiş durumda değilsiniz. Çünkü sorular ortada kaldı.
Evet,
bu süreci aydınlatmak için siz bağımsız bir şey yapacak mısınız parti olarak? Çünkü en azından asgari olarak komisyona gelenler gelmeyenler belli. Bir de ben hayatını soru sorarak kazanan birisi olduğum için soru sorduktan sonra bir cevap gelir. O cevaplarda yeni sorular doğurur. O soruların izinden giderek merkeze gideriz. Evet. Bu süreç nasıl işleyecek? Bir bu. İkincisi ve en önemlisi, siz merkez sağ siyaseti de bilen birisiniz. O çevreleri de bilen birisiniz. Parlamentoda Milliyetçi Hareket Partisi ya da Adalet ve Kalkınma Partisi'nden herhangi bir çevreden bu 330 konusunda rahatsız olan kimseler var mı? Bu işin mecliste takılma ihtimali var mı sizce?
Bugün onu göreceğiz. Daha çok hissedeceğiz. İnsan psikolojilerini. Merkez sağ konusuna gelince, o kadar çok uzun süre iktidarda kaldılar ve o kadar çok kendi işlerine sürekli temizlik yaptılar ki artık parlamentoda merkez sağdan gelmiş, sağda siyaset yapan, yani o tarz bir sağda siyaset yapan insan sayısının çok fazla kalmadığı kanaatindeyim. Kalanların da önemli derecede asimile olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla o açıdan değil, fakat vicdanları açısından göreceğiz. Yani bu devleti sevip sevmedikleri, bu millete saygı duyup duymadıkları anlamında göreceğiz. Ve diğer konuya gelince, Sayın Bahçeli tam bu komisyonun ortasında, bu komisyonu muhalefet partilerinin doğrudan desteklediği kurumsal ağırlıklarını ortaya koymaları yerine anayasa değişikliğini atarak zaten battal hale getirmiştir önemli ölçüde. Bunu bir süre tarihe bırakacağımızı görüyorum. Herhalde belli bir Türkiye tekrar normalleşmeye başladığında o zaman Türkiye'nin gündemine gelecektir.
Sayın Çıray, şimdi tarihe bırakacağız derken dünyadaki pek çok yorumcunun, yani sosyal bilimcinin tarihin en hızlı aktığı çağdayız tarifi var. Bunun nedeni de
yakın tarih olarak anlayabilirsiniz.
Şu açıdan, yani tarihe bıraktığımız takdirde çok hızlı akan bir dönemde telafi edilemeyecek hasarlar da doğar mı bağlamında söylüyorum.
Ya doğuyor zaten. İşte bu anayasa tartışması büyük bir hasar yaratacak. Ama dediğim gibi size tam, şimdi bakınız, bu komisyon eğer muhalefet partileri birlikte davransalar, organize olsalardı, bu komisyonlar bir hükümet yıkılırdı.
Evet.
Yani demokratik olarak yıkılırdı, onu kastediyorum. Yaptıkları hatalar, kamu vicdanı, birçok şey devreye girerdi. Ve benim anladığım kadarıyla bu iş içinde rant kavgası da var büyük oranda. Yani bu iş sadece bir siyasi, iki önemli kavga var. Devlet belli bir yere kadar birlikte yürümüşler, aynı menzile gidiyorlar. Oradan sonra rant ve devlet kimin olacak kavgası başlamış.
Evet.
Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla buralardan sonuç çıkardı. Ancak tam bırakın desteği, Sayın Bahçeli'nin tam bu konu şeyin ortasında adeta bir kurtarıcı simit yine tekrar atarak Adalet ve Kalkınma Partisi'ne büyük iyilik yaptı. Türk milletine de bu anayasayla çok büyük zarar vermeye çalıştılar. Yazık oldu.
Peki, çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde tekrar konuşacağız bu meseleyi. Çünkü
gazetecilerle konuşmak, özgürlük savunucu, cesur insanlarla bizim için her zaman bir şeref olur.
Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyoruz.
Saygılar, sağ ol.
Türkiye'nin gündemini Aytun Çıray'la konuşmaya çalıştık. Çok radikal, önemli açıklamalar da yaptı bu arada. 0212 515 53 33 0212 515 96 18 telefon numaramız. Şimdi bir Edip Akbayram şarkısı dinleyeceğiz. Hava nasıl oralarda diyeceğiz. Siz de kendi havanızı bize aktarın. Bu arada bir not. Kısacık bir süre sonra çok değerli gazeteci Metin Göztepe'nin kardeşi Meryem Göztepe ile konuşacağız. Bu Göktepe ile konuşacağız. Metin Göktepe'nin acısı, trajedisi yüreğimizde. Şu anda aynı süreci yaşayan başka gazeteci arkadaşlarımız var. Metin Göktepe'nin anısına annesinin güzel bir fotoğrafını da paylaşmıştım ben dün. Metin Göktepe ve Meryem Göktepe'nin az sonra biri anı olarak aramızda, biri de ses olarak aramızda olacak. Çünkü Metin Göktepe gazeteciler için ölmüş bir gazeteci değildir. Neler olup bittiğini konuşacağız. Şimdi bir Edip Akbayram ulaşalım.
Alo ben Şuşu. Oyuna devam al. Yani Enver Aysever'e mi bağlanmak istiyorsunuz? Hadi o zaman bağlanın. 0212 515 53 33 0212 515 96 18.
Geçen günler, ha bugün ha yarın biter. Senden ayrı geçen günler, ha bugün ha yarın biter. Omzumda bunca yükü varken, omzumda bunca yükü varken, biri iner biri biner, biri iner biri biner. Sen her gece rüyalarımda kimlerden sorup haber alıyorsun, ne haldeyim biliyor musun? Sen her gece rüyalarında gelip bana ağlıyorsun, kim bilir beni kimlerden sorup haber alıyorsun, ne haldeyim biliyor musun? Hava nasıl oralarda, üşüyor musun? Kar yağıyor saçlarıma, bilmiyor musun? Hava nasıl oralarda, üşüyor musun? Kar yağıyor saçlarıma, bilmiyor musun? Var. Gittiğim bir tek yolum var. Bildiğim pek çok doğru var. Gittiğim bir tek yolum var. Şu yürekte kaç yangın var. Şu yürekte kaç yangın var. Biri söner biri yanar. Biri söner biri yanar. Sen her gece rüyalarımda gelip bana ağlıyorsun. Bense bir türkü tuturdum, gece gündüz söylüyorum. Duyup beni dinliyor musun? Sen her gece rüyalarında gelip bana ağlıyorsun. Bense bir türkü tuturdum, gece gündüz söylüyorum. Duyup beni dinliyor musun? Hava nasıl oralarda, üşüyor musun? Kar yağıyor saçlarıma, bilmiyor musun? Hava nasıl oralarda, üşüyor musun? Kar yağıyor saçlarıma, bilmiyor musun? Hava nasıl oralarda, üşüyor musun? Kar yağıyor saçlarıma, bilmiyorsun. Hava nasıl oralarda, üşüyor musun? Kar yağıyor saçlarıma, bilmiyorsun.
Evrensel Gazetesi'ni okuyoruz. O halde anayasası değil de demokrasi istiyoruz başlığı var. Gazetecilik eğilmiyor. Altta gazetemizin muhabiri Metin Göktepe polisler tarafından gözaltında katledilişinin 21. yılında mezarı başında anıldı. Anne Fadime Göktepe emekçiler Metin'i yaşatıyor dedi. Yapılan konuşmalarda ve gazeteci örgütlerinin açıklamalarında Göktepe'nin gerçekleri halka ulaştırmak için nasıl büyük bir çaba sarf ettiği de söylendi. Biz de şimdi Meryem Göktepe ile konuşacağız. Günaydın Meryem.
Günaydın, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Evet, büyük bir acı ama bir bayrak haline geldi. Metin Göktepe bütün gazeteciler için ilkeli gazeteciliğin bir simgesi haline geldi. Ama Metin Göktepe'den bu tarafa da gazetecilerin kaderi pek değişmedi. Neler yaşandı dün, neler oluyor, neler bitiyor, insanlar neler söylediler, gazeteciler nasıl tepki verdiler Metin Göktepe'nin anmasında?
Evvela yarın Çalışan Gazeteciler Günü.
Evet.
Ben kardeşimin öldürüldüğünü Çalışan Gazeteciler Günü arifesinde öğrenmiş oldum. Çünkü yani 8 Ocak gecesi ittifaklandı. 9 Ocak işte çabalarla failin içinde olmadı vesaire. Çalışabilen Gazeteciler Günü olmasını diliyorum. Hani kutlamak istiyorum sizi de bu anlamda ama buruk tabii. Hani bir buruklukla. Dün şu söylendi. Mesela buranın bir hani mezar olmadığı bir buluşma, bir direniş, bir dayanışma yeri olduğu söylendi. Bu çok dikkat çekici hakikaten. Nazım Altman da Fatih Polat da böyle konuştular. Şeyi fark ediyorsunuz hani 21 yılda ne değişti? 21 yılda aslında hani basın açısından bakacak olursak ki basına baskı bana göre pek çok haber alma özgürlüğüne baskı aslında halka baskı. Hani bir yandan evet gazeteciye baskı yapıyor ama gazeteci gerçeğin peşinde koştuğu için saklanacak gerçek olduğu için aslında gazeteciye yapılan halkın haber alma hakkına saldırı. Şunu çok böyle söylemek isterim. Herkes aslında kendi haber alma hakkına sahip çıkarak, mesela 8 Metin katledildiğinde 10 Ocak'ta onu uğurladığımızda ben onu görmüştüm. Yani halk vardı, dava süreci de böyleydi. Gazeteciler sahiplenmişti, evet çok önemliydi. Kurumsal sahiplenmeler vardı. İşte dernekler, sendikalar, partiler. Ama bir de bir örgütsüz halk da vardı. Hani mazlumun hakkını teslim edebilen. Şimdilerde değişen ne vardı noktasında girdiğim için şimdilerde bu yok.
Peki
bu yok, yok edildi.
Şunu söylemek istiyorum bir taraftan önemli. Anne Fadime Göktepe yüreğine gerçekten taş bastı. Evladının peşinden yıllardır gider. Artık başka bir anlama da geldi. Siz bu dönemde şu vurguyu da yaptınız ve haklı bir vurguydu. İşte Ahmet Şık da bir simgeye döndü. Anne ne diyor bu işlere? Kadının çilesi bir türlü bitmiyor. Bir evladını toprağa verdi. Diğer evlat saydıklarının da başındaki dertler bitmiyor. Ne diyeceksiniz?
Ya hani gazetecilik mesleği bizim için, annem için ve benim için, bizim için artık eşittir, metindir. Herhangi bir gazetecinin tırnağı incisi yüreğimiz acır. Herhangi bir işkenceyle katledilen birini duysak cenaze bizim evden kalkar. Bu derecedir. İşte bu mesela Ali İsmail Korkmaz'la yüzleşmişizdir. Metin nasıl katledildi? Ahmet Şık da başka bir şeydir tabii ki. Yani Ahmet Şık hakikaten hani yüreği susturulamayan metindir bizim için. Dolayısıyla annem gerçekten çok üzgün. Dediğiniz gibi hani işte onun da en azından dışarıya çıkabilmesi için yapılabilecek ne varsa güç bulup kendini böyle direncini büyütüp aslında 83 yaşında bir kadın. Pek çok ağrıları var.
Ama maşallah var. Her yere yetişiyor.
İşte ama dün kardı. İnsanlar işte zorlanırken giderken o tek elinde bastonuyla yani orada olmak için hakikaten olağanüstü bir çaba sarf etti. Orada olma yani annem gelmeden de o direniş alanı işte o bahsedilen hani adı öyle konulan Metin mezarının başı hakikaten annemle ve Metin'le çok anlamlı.
Evet, evet. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten zor günlerde Metin Göktepe bir bayrak görevi gördü bizim için. Anneye de çok selamlar.
Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Evet, şimdi Sözcü gazetesine geldik. Sözcü ihanetin belgesi manşetiyle çıkmış. Amerika'nın iki yüzünü gözler önüne seriyoruz. Skandalda ikinci perde. Suriye'de PKK'ya hem ağır silah hem de eğitim veren Amerika Birleşik Devletleri IŞİD'den boşalan yerlere PKK-PYD teröristlerini yerleştiriyor. Bir fotoğraf da var. Yayınlayan Saygı Öztürk. Pazar ve cumartesi günü Saygı abiyle beraberdik Ankara'da. Bu haberin devamında yazacağını söylemişti, yazmış. Olmadı Sayın Bakan. Az önce Sayın Aytun Çıray'ın söylediği fotoğraf var burada. 102 yıl önce Sarıkamış'ta donarak şehit düşen 60 bin Mehmetçik dün anıldı. Yaklaşık 25 bin kişinin yürüyüşüne Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan da katıldı. Arslan'ın giydiği monttaki İngiliz bayrağı dikkati çekti. Gerçekten hiç hoş olmayan bir manzara. Çünkü nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanı bir başka ülkenin hiçbir koşulda bayrağını hiçbir yerinde taşımamalı. Tabii en önemlisi zihninde ve kalbinde taşımamalı. Bu hafife alınacak bir şey değil. Çünkü Türkiye nihayetinde bir müstemlik ülkesi değil. Bunu iyi anlamamız gerekiyor. Bu ülkenin insanları noktasında da biraz daha özenli olmak gerekiyor. Basının su almış bir gazetesi, gemisi diyelim. Sınır dışı ve vize, ithal teröre önlem hazırlığı, kanlı terör olaylarına katılan yabancı uyruklu sayısının artması üzerine hükümet iki etkin önlem devreye sokmak için hazırlık yapıyor. Hürriyet'in bir haberi bu. Şimdi burada o kadar garip bir şey var ki kitap fuarında yaşadım ben onu. Bir takım okuyucularımız ya bu işte Suriyeliler vatandaş oluyor, Suriyelilere ne yapacağız falan gibi bir takım duygularla sorular yönelttiler. Birincisi gerçekten bu terörün menşeinin belirsiz olması ya da menşeinin Türkiye dışındaki kimi ülkeler olması buradaki insanlara karşı bir yabancı düşmanlığına neden olacak. Bu çok tehlikeli ama çok tehlikeli. Çünkü terör ayrı, yabancı düşmanlığı ayrı, biri ırkçılık. Dolayısıyla bu birinci mesele. Bunu iyi anlamamız gerekiyor. Burada önemli bir düşünsel ve duygusal karmaşa var. Herkesi bu konuda dikkatli olmaya davet ederim. Çoluğu çocuğu gelmiş bizim ülkemize sığınan insanlar. İnanıyorum ki kendi memleketlerine orada barış sağlandıktan sonra hızla dönmek isteyeceklerdir. Onlara eğer böyle bakarsak gerçekten yanlış bir değerlendirme olur. İkinci bir husus, bu insanlar geldiler ve burada yaşayan, burada doğmuş olanlar var. Ne yapacağız? Biz büyük bir ülkeysek eğer artık gelmiş olan insanları laik, demokratik, hukuk devleti çerçevesinde bir arada tutmamız gerekiyor diyorum ben. Bir Özdemir Erdoğan şarkısı çalacağım. Çok sevdiğim bir şarkı, Pervane. Ardından şimdi telefon numaranızı vereceğim. Belki bir iki telefon alıp bir Cemal Süreya şiiriyle bitireceğiz. Çünkü bugün Cemal Süreya günü aynı zamanda. 0212-515-5333 ve 0212-515-9618'de ben sizi bekliyorum. Çok sevdiğim bir şarkı Özdemir Erdoğan'dan geliyor, Pervane.
Alo, alo, alo, alo, alo, alo.
Alo, ben Şuşu. Adını soyadın. Ne hakkında konuşacaktınız?
Günaydın. Alo.
Merhabalar. Ben Japonya'nın kuzeyinde küçük bir liman şehrinde Hatinohe'deyim.
Günaydın.
Günaydın. İsmim Ferah. Alo.
Oyuna devama. Yani MRI severi mi bağlanmak istiyorsunuz? 0212 515 96 18. Ne diyoruz? Alo, alo, alo. 0212 515 53 33. Daha önce bağlanmış mıydınız? Alo.
Ben bal arısı gibiydim senden önce. Bak pervanelere döndüm seni görünce. Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam. Yoluna adadım ömrümü ben sensiz olamam. Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam. Bin yıl yaşasam yine sana doyamam. Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Seni almazsam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. Açık gider. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazım.
Evet, bugün sabahtan beri saat 7.30'da başladık yayına. Hava muhalefeti nedeniyle 9.30 yaptık. Aytun Çıray çok önemli açıklamalarda bulundu. Muhtemelen bununla ilgili değerlendirmeler ve cevaplar gelecektir. Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar karmaşık, özellikle gözden kaçmış olabilir ama dün çıkan bir kanun hükmünde kararname Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emir komuta zincirinde ilk defa silahlı kuvvetlerin kendi yapılarına yönelik alacakları kararları da şu anda bir başka erke atamış, vermiş oluyor daha doğrusu. Bu acaba gerçekten sivilleşme mi, yoksa Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tamamen için boşaltması anlamına mı geliyor? Türkiye bunu konuşacak ya da bunun sonuçlarını bugün ya da yarın mutlaka görecek diye düşünüyorum. Öte taraftan bugün Metin Göktepe'yi de andık. Tabii önemli bir süreç. Gazeteciler hapiste. Cumhuriyet Gazetesi'nin 71 gündür tutuklu yazarları, 66 gündür de iddianamesiz yazarları, Ameliçik'te 10 gündür tutuklu. Aynı şekilde bizim Bir Gün Gazetesi'nden çalışan arkadaşımız Mahir Kanaat yine 16 gündür gözaltında. Daha mahkemeye bile çıkma şansına sahip olmadı. Bu da ayrı bir trajedi tabii. İnsanlar çocukları oluyor. Örneğin Mahir'in çocuğu oldu cuma günü. Çocukları babalarına hasret dünyaya geliyorlar. Bugün bir satır arası haberi olarak geçti belki ama onu da mutlaka sizinle paylaşmam lazım. Şehitler gelmeye devam ediyor sınır ötesi harekatta. Bu ayrı bir trajedi. Bunu iyi anlamak gerekiyor. Ve ilginç bir haberde Mahsun Kırmızıgül'ün vizyona girecek olan filminin engellenmesi isteği var. Bu da ayrıca bir tartışma konusu. Düne kadar Mahsun Kırmızıgül'e neredeyse hayatın tamamında sahip çıkmıştı bugünkü siyasal iktidar. Ben şiirsiz hayatımızın bir başka yere dönüşmesini umut ediyorum. Zaman zaman burada şiire değer veriyoruz. Şimdi bulunduğum yerden dışarıya baktığımda hakikaten İstanbul'a baktığımız zaman güzel bir beyaz örtünün altında, bu güzel beyaz örtü bir çileye dönmüş durumda kimileri için. Evde oturanlar için elinizde bir kahve, bir çay, dışarıya bakıp belki radyo dinlemek, belki biraz kitap okumak, ki bence tercih edilen o olması gerekiyor. Bir başka duygu yaşamak mümkün ama hayatın içinde olanlar bugün doğanın yine o güçlü pençesi altındalar. Şimdi utançtır tarihlenen sarışın çocukların başaklarında. Ovadan gözü bağlı bir leylak kokusu ovadan çeviriyor o küçücük güneşimizi. Taşarak evlerden, taraçalardan gelip sesime yerleşiyor. Sesimin esnek baldıranı, sesimin alaca baldıranı. Ve kuşlara doğru fil dişi rüzgarın tavrı, dağ, güneş iskeleti, tahta heykeller arasında denizin yavrusu kocaman. Kan görüyorum, taş görüyorum. Bütün heykeller arasında karabasan, ılık, acemi, uykusuzluğun sütlü inciri kovanlara sızmıyor. Annem çok küçükken öldü. Beni öp, sonra doğur beni. Selam olsun Cemal Süreyya'ya. Yarın buluşmak üzere.